Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Mart Cuma. Yıl 2021, ay 3, gün 85, Kasım 139.
1442 Hicri, Şaban 13. 1437 Rumi, Mart 13.
Çaylak fırtınası.
Günün sözü. Onurlu insanın üzerine titrediği şey karakteridir. Bayağı insanın ise makam ve mevki. Konfüçyüs.
Günün tarihi. 90 yıl önce bugün, yani 26 Mart 1931'de Ölçüler Kanunu Türkiye'de kabul edildi. Böylece Türkiye uluslararası ölçü sistemine geçmiş oldu.
194 yıl önce bugün ise 26 Mart 1827'de ünlü Alman besteci Ludwig van Beethoven Viyana'da hayatını kaybetti. Hayatının sonlarına doğru sağır olan besteci en büyük teselliyi sanatında buldu. Müzik tarihinin en büyük dehalarından birisiydi.
Günün malumatı. Koç burcunda doğanlar. Dünden devam. 21 Mart, 20 Nisan. Yıldızınız Mars. Çekicilik, savaş ve aşk temsilcisi.
Grubunuz Ateş.
Burcunuzun türü Öncü.
Üstün yeteneğiniz canlılık ve hareket.
Özelliğiniz yeni yeni girişimler, cesaret ve atılganlık.
Amacınız başarı ve zafer.
Yenmeniz gereken huyunuz sabırsızlık.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesi bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Grisku da bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışta çaldığımız parça Eski Hatalar, Viejos Errores, Puntano grubundan geliyordu. Ve eğitimde resmi tarihin ne kadar etkili olduğunu ve gerçek tarihi olaylara hiç yer verilmediğini, bunun değişmesi gerektiğini söyleyen isyancı bir şarkı. Profesörler, ana babalar, eğitimde uygun olan herkes bu dönüşümü birlikte yapmak zorundayız. Hocalar gelin, yani savaşlar, ölümler, öğrenecek bir sürü hikaye var. Eski hataları tekrarlamak istemiyorsak bunları öğrenmeliyiz diyordu ve işte yıllar geçiyor, hiçbir şekilde ne Kropotkin'den bahsediliyor, onun da söyleyecek bir şeyi var. Liselerde hiçbir zaman İspanya İç Savaşı'ndan, Fransız Mayıs Hareketi'nden, Fransız Mayıs'ından ya da Ascaso'dan, Durruti'den, Garcia Oliver'den, hatta Salsipuedes nehrinde neler olup bittiğinden hiç bahsedilmiyor. Artigas'a da ne olduğunu söyleyen kimse yok. Ve diktatörlerden bahsedilmiyor. Hala bizi cahil, cühela bırakıyorlar ve kendi yasalarını yürütmeye devam ediyorlar. Yıllar geçiyor. Hala Bakunin'in gibi birinin bir şey söyleyecek bir şey olduğunu da keşfedebilmiş değiller. Ama dikkat edin, düşmüş değilim. Bunu da sadece yaralayayım, bunları öğreneceğiz diye giden ilginç bir şarkıyı dinledik. Bunu neden dinlediğimizi de şimdi Galeano anlatsın.
Eduardo Galeano. Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Charrua pençesi. Artigas'ın bozgunundan sağ kurtulan ve Uruguay Başkanı Fructuoso Rivera'nın toprak vaadinde bulunduğu az sayıdaki Charrua yerlisi 1832 yılında barış anlaşması imzalamaya davet edildi. Charrualar güzelce yiyip içtikten sonra askerler harekete geçtiler. Mermi harcamamak için yerlilerin işi hançerlerle bitirildi ve cenaze işleriyle zaman kaybetmemek için de cesetleri Sassipuedes deresine atıldı. Bir hile yapıldı burada. Resmi tarih buna savaş dedi. Biz Uruguaylılarsa futbolda ne zaman bir başarı kazansak Charrua pençesi zaferini kutlarız.
Eduardo Galeano. Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Tarihte bugüne geçelim hemen.
1871 yılında bugün Paris Komünü'nde seçimler gerçekleşti. Her 20 bin kişiye bir temsilci olmak üzere 92 üyeli bir komün konseyi seçimleri yapıldı. Seçimler öncesinde Merkez Komitesi ve 1. Enternasyonel liderleri çoğunluğu sosyalistlerden oluşan aday listelerini ilan ettiler. Adayların kampanya yapmak için yalnızca birkaç günü vardı. Versailles'deki Thiers hükümeti Parislileri oy kullanmaktan kaçınmaya çağırdı. Oylama bittiğinde 485 bin kayıtlı seçmenden 233 bini yani %48'i oy kullanmıştı. Üst sınıf mahallelerin çoğu oy vermekten çekindi. Ancak işçi sınıfı mahallelerinde katılım yüksekti. Paris dışındayken tutuklanan Blanqui dahil olmak üzere bazı adaylar birkaç bölgede birden kazandı. Yaklaşık 20 ılımlı cumhuriyetçi ve 5 radikal dahil olmak üzere seçilen diğer adaylar koltuklarını almayı reddettiler. Sonuçta konseyin sadece 60 üyesi oldu. Kazananların 9'u Blanquist'ti. 25 üye kendilerini bağımsız devrimciler olarak sınıflandırıyordu. Yaklaşık 15'i enternasyoneldendi. Karl Marx'ın da olduğu enternasyoneldendi. Geri kalanlar çeşitli radikal gruplardandı. Komün konseyinde temsil edilen meslekler 33 işçi, 5 küçük işletme sahibi, 19 memur, muhasebeci ve diğer büro personeli, 12 gazeteci ve birkaç serbest mesleklerden seçilmiş işçi vardı. Hepsi erkekti. Kadınların oy kullanmasına izin verilmemişti. Kazananlar 27 Mart'ta açıklandı ve ertesi gün ulusal muhafızlar tarafından kırmızı bayraklarla süslenmiş, daha doğrusu kızıl bayraklarla süslenmiş Otel de Ville'in yani hükümet binasının önünde büyük bir tören düzenlendi.
1942'de bugünse Naziler Yahudileri işgal ettikleri Polonya'da bulunan Auschwitz toplama kampına götürmeye başladı, temerküz kampına. Yahudi soykırımının yani Holocaust ya da diğer adıyla Shoah'nın en korkunç dönemi de başlamış oldu. Yıllardır baskı ve şiddet mağduru olan Yahudiler artık kitleler halinde gaz odalarında katledilecek ve Auschwitz bu soykırımın sembol kamplarından en önemlisi olacaktı.
2000 yılında bugün ise Rusya'da yapılan seçimler sonucunda Vladimir Putin devlet başkanı oldu. Putin şu anda da devlet başkanlığını sürdürüyor ve 2036 yılına kadar da başkan kalabilmesinin önünü açan referandumu geçen yıl kazanmayı başarmıştı.
Evet, böylece Çarlık döneminden bu yana Rusya'da muhtemelen en uzun süreli yönetici olarak kalacaktı. Yeni bir çağ da diyebiliriz Putin'e. Şu ana kadar 21 yıldır ve bir 15 yıl daha giderse 36 yılına kadar 36 yıl hüküm sürmüş olacak. Ömrü vefa ederse tabii. Evet, şimdi günün haberlerine bakabiliriz şöyle hızlı bir şekilde elden geçirecek olursak. İklim konusu gene hat safhada. COP26 yaklaşıyor, Glasgow'da yapılacak ve iklimin insanları ve canlıları da sıkıştıran krizi olanca gücüyle devam ediyor. Bu arada bütün yalan dolanlar, iklim konusundaki riya, yalan ve dolan rüzgarı da hızlı bir şekilde devam etmekte. Ama bununla yerleşik medya organları pek ilgilenmiyorlar. Şöyle bir önemli haber var. 2030'a kadar emisyon, karbondioksit emisyonlarını, salımlarını, yani sera gazı, küresel ısınmaya yol açan sera gazlarını peak'e, 2030'da peak'e ulaştırıp, yani en yüksek noktasını, ondan sonra da hızla azaltmayı öngören Çin ani bir şeyle başlamış. Yani ani de değil de şimdi iyice açığa çıkıyor araştırmalar sonucunda. Yeni kömür termik santraller inşa çılgınlığına kaptırmış vaziyette kendisini. Yani verilen bilgilere göre bütün bu Paris Anlaşması'nda öngördüğü, yani taahhüt ettiği şeyler bir yana, tamamen yeni kömür santralleri ya inşa ediyor ya planlıyor bunları. Yani toplamda Almanya'nın şu andaki toplam kapasitesinin 6 katı kömür santrali inşasını planlıyormuş. Bunu da kimse soracak durumda değil herhalde.
2060 yılında sıfır karbona geçeceğini ilan etmişti bir de.
Evet. Bunun mümkün olmadığı da açıkça ortaya çıkıyor. Şeyde güzel, Yale Environment 360 dergisi var bu konular üzerine etraflı yayınlar yapan. Orada Michael Standard imzasıyla çıkan bir yazıda, 24 Mart tarihli, Çin'in Ulusal Kongre toplantılarındaki bu ay bitti. Resmen hem gerçek hem de figüratif olarak, sembolik olarak nasıl bir bulutun ortalığı kapladığı görülüyordu. İklim hedeflerinin ne kadar muğlak olduğu ve bu ülke kendisini ne kadar hızla çıkarabilecek mi bu enerji, ana enerji kaynağı olan kömürden, ortaya çıkıyor diyorlar. Yani Yale Environment'ta açıkça söylendiği üzere bir ekonomisini büyütmek konusunda kömüre dayalı büyümeyi geliştirmeye kararlı olduğu anlaşılıyor. Bütün diğer söylediklerinin doğru olmadığını ya da en azından bir kısmının doğru olmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Güney Çin bölgesinden yayın yapan bağımsız gazeteci Michael Standard, Hollanda kökenli olmalı soyadına bakılacak olursa, Bloomberg'de ve birçok yerde yazıyor, Guardian'da, Al Jazeera'da, şimdi MIT Technology Review'da, bayağı ciddi bir rüya durumu var, öyle görünüyor aslında. Öte yandan bu Alabama'da da, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde müthiş şeyler oldu. Fırtınalar, kasırgalar birdenbire. En az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve pek çok kişinin de yaralandığı 7 ölümcül tornadonun, tornado diyorlar onu, kasırganın Alabama eyaletini, ağaçları koparıp attığı, evleri yıkıp attığı ve binlerce kişinin de elektriksiz, enerjisiz kalmasına yol açtığı belirtiliyor. Calhoun ilçesinden geliyormuş haberler. Guardian'ın haberinde bu. Eyaletin doğu kesiminde süper hücre deniyor bunlara. Twister de deniyor. Daha sonra Georgia eyaletine de geçmişler. Bayağı ciddi bir kasırga. Mevsimi midir değil midir bilmiyorum ama zor durumda oldukları ortada. Öte yandan Britanya hem iklim zirvesinde liderlik atağını yaparken 2030'a kadar karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarını %50 kesme taahhüdünü vermişken, Aynı anda da Kuzey Denizi'nde muazzam miktarda yeni petrol ve doğalgaz ya da gaz çıkarma arayışında. Daha önce de konuşmuş olduğumuz gibi Norveç ve Kanada'da iklim şampiyonluğuna soyunan ülkeler arasında, onlar da iklim riyasında da şampiyonluk yarışına girmiş durumdalar. Japonya'da da ilginç bir şey olmuş. Kariwa adlı nükleer tesisi yeniden üretime geçmesi bekleniyordu. Ama ani bir şey keşfedilmiş. Güvenlik açıkları ve ertelenmiş. Bu da Independent Türkçe'nin bir haberi. Daha önce fark etmemişler, öyle mi? Şimdi açığın onarılmasını kapsayan planın 6 ay içinde hazırlanması gerektiğini ve ondan sonraki bir yıl süre içinde de TEPCO adlı şirketin, ki Tokyo Electric Power, onun kısaltılması, Japonca değil İngilizce şirketin adı, nükleer şeyleri, yani Sinop'ta da onun sorumluluğu vardı ama çekildiler bu şirketin. Böyle bayağı
bir buçuk yıl ertelenmiş hem de, en evet. Az ondan sonra tekrar kontrolden geçecek, üstelik de ciddi güvenlik açıkları bulunmuş. Çok ilginç gerçekten. Tam tabii teknik olarak ne anlama geldiğini çözebilmiş değilim. Burada yetkisiz girişe karşı savunmasız durumdaymış santral. Bunu söyle, 15 farklı noktada. Buradaki yetkisiz girişten neyi kastediyorlar?
Kusurlu takip sistemi diye bir şeyden bahsediliyor. Evet. Ama bu konunun, nükleer enerji konusunun en büyük uzmanlarından tırnak içinde saymamız gereken Japonya'da bu güvenlik açıklarının böyle son dakikada açığa çıkması kaygı verici diyelim, en azından beri. Kusurlu takip sistemi ne demek yani? 15 farklı noktada yetkisiz girişe karşı savunmasız durumdaymış santraller. Yetkisiz, yani bir bilgisayar sistemi arızası, güvenlik sisteminde bozukluk kastediliyor herhalde. Yani santraldeki tüm reaktörler devre dışında, 2017'den beri güvenlik değerlendirme sınavını geçtiler. 6 ve 7 numaralı reaktörler deniyor haberde ama gene de bütün reaktörler devre dışı.
Bütün dediğimizde 7 reaktör.
Evet.
Yani büyük bir felakete sebep olabilecek kadar çok 7 reaktörden söz ediyoruz.
Ama aynı anda da işte Türkiye ile Rusya arasında da açılış, yeni Akkuyu Santrali ile ilgili açılışlar da yapıldı. Tam da eski başbakanlardan Koizumi Junichiro ile Naoto Kan Mart ayı başlarında da nükleer güçten vazgeçilmesi çağrısı yapmışlardı Fukushima'da yaşananlardan. Nereye doğru gittiği çok karmaşık bir yoruma muhtaç. Kan ayrıca Japonya'nın Türkiye dahil diğer ülkelere sattığı nükleer santral projeleri hakkındaki soruya da, Türkiye'ye gittim ve bu tür büyük satış toplantılarına katıldım. Şu an bundan utanç duyuyorum. Gelin teknoloji Japonya'dan alın demiştim, rica etmiştim. Utanç duyuyorum. Bugün olsa bunu yapmam diye de şu çarpıcı bir soruya cevap vermişti. Türkiye'de tartışılmadı ama bu.
Gerçi hükümet de bu utanca katılmayıp Japonya ile anlaşmaları neredeyse feshetmiş durumda. Daha çok Rusya ile iş yapıyorlar.
Evet, aynen öyle. Bu arada da bir başka parlak rüya örneği de işte Kuzey Denizi'nde, Kuzey Buz Denizi denirdi eskiden ama artık onun adı da bizim coğrafya derslerinde okuduğumuzdan farklı olmalı. Kuzey Denizi demek yeterli çünkü buzun çok yakında, özellikle de kış mevsimlerinde buzun hiç kalmayacağı bekleniyor birkaç on yıl içinde. Küresel ısıtmadan dolayı. Ama Britanya bu şimdi büyük şeyi yapacak olan iklim zirvesini hazırlamanın kahramanı Britanya, Kuzey Denizi'nde daha fazla petrol ve gaz çıkartmaya kararlı olduğunu ortaya koymuş. Fakat Greenpeace'ten mesela bir temsilci Mel Evans, bu muazzam bir başarısızlıktır. ve Britanya, Birleşik Krallık kendisini tam bir aptal olarak ortaya koyacaktır. COP26 küresel iklim görüşmelerinde Enerji Bakanımız yeni petrol ve gaz ruhsatları çıkarırsa, yani Paris Anlaşması'nı tamamen yırtıp atmak anlamına gelir. Yani endüstri çağına göre sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak hedefini artık yırtıp atmak anlamına gelir demişler.
Üstelik İngiltere Avustralya'yı suçluyor, gereken hedefleri ilan etmiyor diye. Hatta o yüzden konuşma, açılış konuşması listesinde yer vermiyordu
kendisine. Evet, buna disinvite diyorlar yani. Evet. Davetsizlik.
Peki evet. Ev sahibine şimdi kim yaptırım uygulayacak böyle bir şey olduğunda?
İyi bir soru, bilmiyorum. Benim de aklıma geldi. BBC çevre analisti Roger Herbin'in etraflı bir yazı ve analizini koymuş. Ona baktık. Yani Mozambik'le doğalgaz projesi de yürüyecek deniyor. Son 4 yıl içinde Britanya hükümeti 21 milyar sterlinlik petrol ve gaz ihracatını desteklemiş hükümet. Anlaşılır işi değil. John Craich, ya Craichy, nasıl okunduğunu tam bilmiyorum, bir yazı yazmış. Başbakan için yalanın haddi hesabı ve sınırı yoktur. Hiçbir sınırı yoktur demiş Boris Johnson'ın.
Aslında bazen çok dosdoğru gerçekleri de söylüyor. Hatırlarsanız aşı için söylemiştim. Bunu bence her şeye uyarlamak mümkün. Açgözlülük ve kapitalizm sayesinde bu başarımızı elde ediyoruz demişti.
Evet. Yani hiçbir vicdanı yok, bir sosyopattır diye yazmış John Craichy. Resmen. Bunu da şeyden gördük, Guardian'da. Yani hiçbir yalan onun için sınır tanımaz. İster kendi kamu hayatında, başbakanlığında ve siyasette olsun, isterse özel hayatında olsun. Biliyorsunuz hiç kimse kaç çocuğu olduğunu falan bilmiyor. Soruyorlar, söylemiyor. Bir şeyler mırıldanıyor. Bu sefer de öyle yaptı. Son toplantılarda diyor. İşçi Partisi muhalefetinin sorularına da tamamen lagaluga ile cevap verdi diye bir şey var. Ama böyle gidiyor bu işler anladığım kadarıyla işte. Bunun nereye varacağı konusunda dünyada, yani konu sadece iklim değil, dünyadaki geçerli yönetim ve iletişim sistemlerinin de ne halde olduğu konusunda ciddi sorunlarımız olduğunu söyleyebiliriz. İşte Norveç, Britanya, Kanada'da iklim şampiyonları falan değil, iklim riyakarları diye de, ikiyüzlüleri diye de CNN'den epey uzun bir yazı çıkmıştı geçen ayda. Ivana Kotosova imzasıyla hiçbir şekilde verilen taahhütlerle yapılanlar arasında hiçbir şey tutmuyor diyor. Zaten ilginç bir Guardian'a da ilginç bir mektup gelmiş düşünce sütununa. Dave Hunter, David Craig James ve Raj Parkash ve Joy Webb adlı okurlar muhafazakarların iklim hedeflerinin tümüyle göz boyama, alavere dalavere olduğunu, tamamen palavra olduğunu söylemişler. Böyle bir durum var. Süveyş kanalında da devam ediyor. Büyük bir korku hakim olmuş durumda. Doğrusu ne olacağı belli değil.
Bu kargo gemisinin tıkamasından söz ediyorsunuz.
Evet. Kanalı. Ever Given adlı devasa bir gemi. 400 evet. metre.
Onu tabii geri döndüremiyorlar. Çok dar bir kanaldan söz ediyoruz. Kaplamış durumda. Karaya oturmuş yani.
220 bin gross tonlukmuş.
Onu çekemiyorlar da boşaltmaya çalışıyorlarmış. İnanılmaz bir yük tabii. Bütün bunları boşaltacaklar. Ondan sonra gemiyi çevirmeye çalışacaklar. 400 metre uzunluğunda bir gemiyi. O kadar ki enlemesini tamamen kaplamış.
20 katlı bir bina büyüklüğünde. Evet, yani bakınca insan şaşkın, şaşakalıyor. Ama
burada bazı haritalar paylaşılıyor. Tabii Süveyş Kanalı ticaret gemilerinin ya da petrol tankerlerinin çok yoğun kullandığı bir alan. Daha 17. yüzyıldaki gibi Afrika burnunu kullanmaya başlamışlar. Şeye geçebilmek için, Avrupa'ya ulaşabilmek için kıtanın etrafından dolaşıyormuş tankerler ve gemiler beklemektense Süveyş Kanalı'nın
Evet,
açılması.
işte tarih tekerrürden ibarettir zaten. Kuzey Batı efsanevi kanal, neydi onun adı? Kuzey Batı geçidi de açıldı. Buzlar artık tutmuyor, buz tutmuyor Kuzey Denizi'nde. Ticaret yolları oradan da açıldı. Eski yollarla böyle gidecek herhalde. Tayvan'a ait bir tanker bu. Fakat haftalar alacağından korkuluyor tankeri kurtarmanın. Petrol ticaretini çok aksatacak, petrol fiyatları yükselecek korkusu yayılınca
Genel olarak bütün dünyada bu arada belli bir enflasyon olmasından endişe ediliyor. Çünkü bütün bir ticaret kesiyormuş orası.
evet, yani bundan daha sembolik bir şey olamaz yani. Bu hakikaten asrın, yani en azından bu yılın en parlak, şimdiye kadarki en ilginç durumlarından bir tanesi. Hayat sanatı taklit ediyorum. Bundan daha güzel bir örneği zor olur yani.
Bu arada bu mesele bize yine karbon emisyonları olarak dönecek. Çünkü bütün
Dönecek.
kıtanın etrafından dolaşıyorlar ki yakıtları yani gemilerin kullandığı yakıtlar da oldukça nasıl diyeyim karbon salımı yüksek olan bir yakıt türü.
Evet, çok çok çok ilginç bir durum. Yani ürkütücü, berbat ama ilginç aynı zamanda. Bunu da kabul etmemiz lazım. Açık Gazete'de bu tip korkunç ama ilginç haberlerle haşır neşir oluyoruz sürekli olarak. Hollanda ve Japon kurtarma şirketlerine imdat çağrıları gitmiş. Şimdi onlar gelmiş, uğraşıyorlar. Bakın, yani uluslararası bir Avrupa Asya ortaklığıyla kurtaracaklar mı bakılacak. Türkiye'de ise son 50 yılın, son yarım yüzyılın en sıcak 3. kış mevsiminin yaşandığı resmen ortaya konmuş. Meteoroloji kayıtlarından. Zaten dünyada da birbiri ardından sistematik şekilde sıcaklık rekorları kırılıyor. Böyle bir çağda yaşandı. Bunun artık haberden bile sayılmadığı, muazzam bir insani krize işaret ettiği de çeşitli yazılarda, analistlerin makalelerinde, analizlerinde ortaya çıkıyor.
Bazı illerde 27-28 derece bu arada kış. Yani kış dediğimizde Aralık, Ocak, Şubat aylarını söylemişler. Ama sanırım Mart ayı herhalde kıştan biraz daha soğuk geçmiş olacak kayıtlara.
Evet, hala ama katiyen şey yapılması istenmiyor. Yani radikal tedbir alınmasından, yani bu ticaret bildiğimiz gibi işler böyle gelmiş, böyle gitsin diye. Yani mesela işte Damien Carrington'ın çevre editörü Guardian'dan yazdığına göre bütün, tabii iklim kriziyle mücadele etmek için bütün opsiyonların, seçeneklerin kullanılması, araştırılması gerektiği yolunda bir araştırma da çıkmış, bir rapor. Yani nasıl mesela güneşi bir şekilde karartıp 100 milyon dolarlık bir jeo mühendislik araştırması öneriliyor. Ama özellikle de bu konuyla ilgilenen çevre kuruluşları bunun, yani ucuz filan deniyor bu şeye ama son derece riskli ve gayri adil bir teknolojik öneri, iklim değişikliğinin en temel sebeplerinden hiçbirine hitap etmiyor diye de Silvia Ribeiro diye Latin Amerika direktörü, kampanya ETC grubunun şeyi öyle söylemiş, başındaki kişi. Yani daha fazla teknoloji aramak iyi bir şey olabilir ama esasen bütünüyle hatalı bir durumun içindeyiz demişler.
Biliyorsunuz bu konuda böyle bir distopya edebiyatı vardır. Özellikle Snowpiercer roman, film, dizi de oldu şimdi Netflix'te. tam bu durumu anlatır aslında. Evet.
Gene hayat sanatı taklit ediyor.
Evet, işte. Öngörülemez bir şekilde gökyüzüne küresel ısınmayı durdurmak için bir şeyler enjekte ediyorlar. Bu bahsedilen teknolojik çözüm gibi. Fakat tabii doğa oldukça karmaşık dengeler üzerinde durduğu için tam tersi eksi 100 dereceye kadar bütün dünya ısınıp milyarlarca insanın ölümüne sebep oluyordu. Çok az insan hayatta kalıyordu diye devam eden bir distopya.
Valla distopya mı, artık distopyanın yaşanması mı belli değil tabii, ama bir de malumun ilanı haberi var, öyle diyebiliriz. Onu da söyleyip bu bölümü ilk yarım saati biraz aşarak kapatalım. Yani Latin Amerika'nın özellikle işte Amazon yağmur ormanlarının bulunduğu bölgelerde ormanların korunmasının iklim krizini önlemek için hayati olduğu bir kez daha tekrarlanmış yeni bir araştırmada. Ve bölgenin bütün ormanlarını en iyi koruyanların bilin bakalım kim olduğu ortaya çıkmış. Yerliler. Biz Nemontenen Kimo'nun bildirisini de okumuştuk ve sitemizde de yer almıştı kendisi. Yani Batı dünyasına mesajım budur. Sizin medeniyetiniz yeryüzünde hayatı öldürüyor başlığıyla. Genç bir aktivist, reis, kadın. Bölge kabilelerinden birinin başında bunu açıkça söylemişti. Elinizi çekin yeter, uğraştırmayın bizi demişti.
Sonra Nobel mi almıştı? Uluslararası bir ödül aldı.
Ödül aldı, evet. Çok önemli bir ödül aldı. Onu da ve devam ediyor Nankimo. Bir de bu iyi bir haber olarak da Deb Haaland'ın yerlilerin öteki bütün diğer cins ve ırktaki insanlardan çok daha önde doğayla ilişkisinin doğru yürütüldüğünü söyleyince, bir de şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde iklim değişikliği konusunda Deb Haaland'ın yemin ederek göreve başlaması da çok bu anlamda çok anlamlı bulunuyor tabii. Evet, bunların birçok şeyini konuşmaya devam edeceğiz tabii. İklim değişikliği konusunda büyük bir ümit yarattığı belirtiliyor. Malumun ilanı dedik ama yani yerliler biliyor bu işi diye. Ama yerli İçişleri Bakanı Haaland'ın yeminle göreve başlaması da bir umut yarattı haklı olarak. Bir de şeyle bitirelim. Çatışma barometresi diye bir şey yayınlandı. Savaş ve barış haberlerinde 2020 yılında 21 ayrı savaşın yaşandığı ya da yaşanmakta olduğu dile getirilmiş. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 2020'de 20 bine yakın insan ateşli silah şiddetinden ölmüş, hayatını kaybetmiş. 2020'de 20 bin ölü. Ateşli silah satışları da aynı anda %64, neredeyse 3'te 2 oranında artmış. Nasıl? Güzel değil mi?
İnanılmaz gerçekten.
Hakikaten inanılmaz ve hatta bu son iki büyük katliamdan hemen önce bir tanesinde, ilk büyük katliamda 8 kişinin öldüğü işte katliamda, bir mahkeme ateşli silahlar yasağının yasağını koyan kararı iptal etmiş. Mahkeme buyurun kullanın, satışlara devam edilmesinde. Sadece bir hafta önce. İşte böyle devam edelim. Ne diyeceğiz birazdan?
Açık Gazete.
Açık Radyo 95.0. Açık Gazetesi onun. Saat 8.38 ve devam ediyoruz. Yani savaş ve barış haberleri de doğrusu çok iç açıcı olarak devam etmiyor. %64 ateşli silah satışlarının sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde artması. Buna karşılık da yine bu yarı otomatik silahlarla bayağı kitle katliamlarıyla ölmelerin de 20 bine yakın bir sayıya ulaşması akıl durdurucu hakikaten. Aynı şekilde
tabii 2020 yılının aslında büyükçe bir dönemi Trump'la geçmişti ve Trump açıkça destekleyen bir liderdi. Bireysel silahlanmayı, hatta okul baskınları için öğretmenlerin de silahlanıp öğrencilerini koruması gerektiğini söylüyordu. Dolayısıyla böyle düşündüğümüzde 20 bin herhalde normal geliyor.
Evet, yeni normal diyelim. Evet, yani Deutsche Welle'nin bildirdiğine göre Heidelberg Uluslararası Çatışma Araştırmaları Enstitüsü diye bir yer, HIIK, yıllık raporu geçen yıl dünya genelinde 21 savaş yaşandığını, çatışma barometresi 2020 başlığını taşıyan raporda etnik ve siyasal gruplar arasındaki siyasi silahlı çatışmaların toplam sayısı 220'ymiş. Bir 20'lerde bir sihir var anlaşılan burada. 2020'de 21 savaş yaşanıyor, 20'lerde ayrı savaş ve 20 bine yakın insan ateşli silahtan ölüyor. Evet, yani geçen yıla göre de büyük bir artış kaydedilmiş. Çatışmaların toplam sayısı da 220'ymiş. Meksika'da, Brezilya'da uyuşturucu savaşları olanca hızıyla devam ediyor. Dini karşıtlıklar, yani bir sayı saymakla bitmiyor. Güney Yemen'de, Dağlık Karabağ'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Mozambik'te, Güney Sudan'da ve Etiyopya'da, yani bütün kıtalarda var aslında. Sahra Altı Afrika ülkelerinde yoğunlaşıyor. 11 savaş Sahra Altı bölgesinde Afrika'da. Bunlardan 5'i daha önce başlamış. Geçen yıl yeniden alevlenmiş. Yakın Orta Doğu'da bizim bulunduğumuz bölgede, yani Türkiye olarak, Afganistan, Libya, Suriye, Yemen ve Türkiye ile Kürt gruplar arasındaki çatışmalar, savaşlar da listede yer alıyor diyor haberde. Deutsche Welle'nin haberinde. Amerika kıtasında da Meksika ve Brezilya başta olmak üzere uyuşturucu çeteleriyle savaşlar yeniden alevlenmiş durumda. Asya ve Okyanusya'da, Filipinler ve Myanmar'da da 4 sınırlı savaş kaydedilmiş durumda. Böyle işte. Çok iç açıcı bir tablo olduğu söylenemez. Şimdi Türkiye'de hak arayışlarına da geçebiliriz aslında. Eylemlerinin 700. haftasına ulaştı. Cumartesi anneleri ya da insanları ilk duruşmalarına çıktılar ve açıklamalar, asıl biz davacıyız diyorlar. Yasaklamalar kanuna aykırıdır. Avukatlardan birisi, savunmanlarından birisi, asıl devletin yargılanması gerekirdi diyor.
Bu aslında 700. hafta eyleminin duruşması. O da 2018'de gerçekleştirilmişti. 700. hafta eylemine çeşitli sebeplerle, güvenlik gerekçesiyle izin vermedi polis. Ama buna rağmen aslında barışçıl bir şekilde yine de her zaman olduğu gibi Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen annelere böyle bir müdahalede bulunulmuştu. 46 kişiye dava açılmıştı. Orada da tabii ki katılanlar önemli açıklamalarda bulunuyorlar. 699 hafta yaptık. Biz bu açıklamayı yıllarca yaptık. Hiçbirinde bir güvenlik sorunu bulunmadı. Dava açmadı devlet. Şimdi mi dava açıyor bize diyorlar tabii. Ama bu 700. haftadan sonra da 2018'den bu yana, şu anda kaça çıktı sayı bilmiyorum ama çok daha fazla cumartesi anmaları yapıldı. Fakat Galatasaray Meydanı'na genelde izin vermiyorlar. İHAD önünde, İnsan Hakları Derneği önünde yapmaya devam ediyor cumartesi anneleri.
Peki neden izin vermiyorlar? Bunu çözmek hakikaten kolay değil. Çünkü her zaman tekrarladığımız bir şeyi daha bir kez daha, Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği zirvesi toplantısı öncesinde de çok ayrıntılı bir rapor açıklamıştı. Tam 9 amacı, 11 ilkesi, 50 hedefi içeren ve 393 faaliyeti de bir arada zikreden insan hakları eylem planını açıklamış ve hiç kimseyi düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakamayız demişti. Hiç kimse bırakılamaz demişti. Bu neden şimdi böyle oldu?
Sanırım İçişleri Bakanı daha çok yakın bir zamanda yine cumartesi annelerini terör propagandası yapmakla falan suçladı. Yani yıllarca devlet bile bu kadar ileri giden açıklamalarda bulunmamıştı. Kaybettikleri yakınlarını arayan cumartesi anneleri ya da cumartesi insanları için. Ama bu kadar sert açıklamalarda bulunmuştu. Tabii burada hatırlatmışlar, davaya gidenlerden İnsan Hakları Derneği eş başkanı Öztürk Özdoğan diyor ki cumartesi annelerinin adalet arayışı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi raporları bile haklı bulmaktadır. Bu eylem kesintisiz olarak sürdürülmüş bir sivil itaatsizlik eylemidir. Cumartesi anneleriyle Şubat 2011'de o dönemki başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'la başbakanlık ofisinde dahi görüşülmüştür diye hatırlatıyor.
Evet, ama bütün bunlar yok sayılıyor şimdi, evet. Ve bütünüyle devam ediyor. Çok yani şiddete uğrayan bizdik diyorlar. Devletin yargılanması gerekirdi diyorlar. Cumartesi anneleri ya da insanları ilk duruşması dün görüldü. Bir sonraki duruşmada 12 Temmuz'a bırakıldı. Yani asıl biz davacıyız diyorlar. Ve yasak da aslında Türkiye tarihindeki gözaltında kaybetmelerle ilgili bilgi veriyor. İnsan Hakları Derneği eş genel başkanı avukat Öztürk Türkdoğan, Biyanet'ten okunabilir haber. İlk sözü alıp derhal beraat kararı verilmesi gerekirdi demiş. Hakim ama Naim Atam derhal beraat kararını reddetmiş. Bu da şaşırtıcı mı? Değil herhalde. Yasaklamanın kanuna aykırı olduğunu söylemiş. Kayıplarını arayanların yargılanması vicdanı yaralayan bir şeydir diye. Mesela beyanda bulunan Maside Ocak, boynumda fotoğrafını gördüğünüz kişi abim Hasan Ocak. Gözaltında olduğu kabul edilmedi ama onu görenler vardı. Başvurularımız sonuçsuz kaldı. Günler sonra bir fotoğrafı teşhis ederek cesedine ulaştık. Tam 26 yıldır ben o fotoğrafı görüyorum demiş. Mezar istemek nasıl suç olabilir diye de devam ediyorlar. Berfu annenin tabutunu, Berfu ananın tabutunu uğurladık. 26 yıldır adalet istiyoruz. Tek isteğimiz mezar istemek. Bu nasıl suç olabilir? Aklım mantığım almıyor. Yasalardaki hakkımızı istiyoruz diyorlar. Ve Ali Ocak da beyanında 26 yıldır bu tür suçların yargılanması için o meydanda buluşuyoruz Galatasaray'da. 699 hafta bu. Eylemimizde bir suç teşkil edilemedi, tespit edilemedi. Bu neresi suç olabilir demiş. Gazeteci Faruk Eren de ben de bir kayıp yakınıyım. Hayatını kaybeden Elmas Eren'in oğluyum. Abim 12 Eylül darbesinde gözaltına alındı. Bizde yok dediler. Abim 42 yıldır gözaltında demiş. Bu hakikaten çarpıcı bir ifade. Hayrettin Eren o zamandan beri kayıp. Annem ölene kadar abimi bekledi. En sonunda bari kemiğini verin dedik. Önce sandık ki sadece bizim başımıza geldi. Sonra gördük ki gözaltına alınanlardan bazıları çıkmıyor diye bir şey. Ara verildikten sonra da avukat Kerem Altıparmak söz alıp bu eylemle toplantı ve gösteri hakkı arasında doğrudan bağlantı vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da vardır. Yer ve zaman getirilecek kısıtlama toplantı hakkına müdahaledir diyor. Suçlama bildiriminde de bulunmadınız. Bu bir suçlamaya konu olabilir mi? Bildirim izin değildir. Güvenliğin alınmasına yöneliktir. Bu toplantıyı yapanlar 700 kez bildirimde bulunmuştur. Bu Türkiye'nin en çok bildirim yapılmış toplantısıdır diyor. Bildirim yapılmadığı iddiasına karşılık söylüyor bunu. Ve bu 699 hafta boyunca yapılan bir eylemin neden 700. haftada engellendiği belirsizdir diyor. Bakan Soylu kendi kendine insanları terörist ilan etmiş, evlatlarını kaybeden insanları teröre kılıf olmakla itham etmiş. Bu nedenle de 699 haftadır devam eden bir eylemi keyfi nedenle yasaklatmıştır diyor. İşte böyle.
Bu arada 700. hafta eylemde gözaltına alınanlar arasında eski bir dönem Agos gazetesi genel yayın yönetmenliğini de yapmış olan Robert Koptaş da vardı. O da bir açıklamada bulunmuş, yani duruşmada söylemiş. İlk kez hayatımda gözaltına alındım diyor Robert Koptaş. Yerde otururken gözaltına alındım. Gözaltı otobüsünde küfre ve hakarete maruz kaldık. Bu muamelenin kendisinin yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Toplanmak, gösteri yapmak en barışçıl şekilde bir vatandaşlık hakkı. Bunu suç haline getirenler suç işliyor demiş.
Evet. Şeyde devam edecek olursak bu konularda şimdi Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Türkiye ziyaretinde ikinci gününde dün Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikaları Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edilmiş. Bu da T24'ten gördüğümüz bir haber, onu paylaşalım. Ve Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk ise protestolara katılmasına izin verilmediğini belirtmiş. Bu nasıl oluyor? Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı bir izin, bildirimli, izne tabi olmayan ama bildirimi yapılmış bir protesto gösterisi var. Ve ona sen katılamazsın demişler. Yani
Çin'in bir şahsa özel mi şey yapılmış bu?
Evet, öyle yani. Anlaşılıyor. Yani açıklama öyle.
Protesto yapılmış yani. Ama bu isme sen katılamazsın demişler.
Evet. İzinli yani, olmuş yani protesto. Çok ilginç yani.
Tam o neydi? Meclis üyesi diye geçiyordu değil mi?
Evet, kendisi. Doğu Türkistan Milli Meclis tamam. Başkanı üyesi değil.
Başkanı bir. Tamam, o yüzden
evet. Şey yapmışlar. Evet, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını protesto etmek için Ankara'da Çin Büyükelçiliği önündeki gösteri. Hayır, başka katılanlar da var. Mesela Demokrat Parti Genel Başkanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı, İyi Parti Konya Milletvekili, Saadet Partisi Konya Milletvekili. Onlar katılmış ama Seyit Tümtürk'e sen, hem de soyadı da Tümtürk, ona katılamazsın Milli Meclis demiş. Yani Anadolu Ajansı'na göre gösteriye yeni tip koronavirüsü COVID-19 temaslısı olduğu için telefonla katılmış Seyit Tümtürk. Euronews'a konuşan Tümtürk, düzmece bir operasyonla beni evde tutuyorlar, dışarı çıkmama izin vermiyorlar, temaslı olduğumu iddia ettiler ama yok öyle bir şey, hasta falan değilim demiş. Bu da katmerli bir ilginçlik yani.
Test sonucu falan olması gerek değil mi yani? Ha, temaslı.
Temaslı. Yeni bir kavram bu da. İşte böyle. Yani peki. Bu da böyle işte. Öte yandan bir de Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2,5 yıl önce seçim çalışmaları sırasında son derece kanlı ve dehşet verici olaylar olmuştu. Biz de takip etmeye çalışmıştık. Şimdi BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in bildirdiğine göre AKP milletvekili, AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumalarıyla yaşanan silahlı kavganın ardından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şen Yaşar ve oğlu Ferit Şen Yaşar vardı. Onlar da Şen Yaşar ailesine adalet hashtag ile etiketiyle açtıkları hesaptan annesinin gözaltına alındığını duyurmuş Ferit Şen Yaşar. Annem çok ağladı ama susmadı. Oğullarının ve eşinin katledilişini herkese anlattı. Şimdi gözaltında ama anlatmaya devam edecek. Annem bu yüzden gözaltında ama katiller sahte kimliklerle toplum içindeler. Katiller dışarıda, annem gözaltında. Onları buluncaya kadar susmayacağız demiş. Ama bu paylaşımdan kısa süre sonra Ferit Şen Yaşar'ın kendisi de gözaltına alınmış. Hayat sanatı taklit ediyor. Bir kez daha. Yani bu hastanede katledilmesini açık gözlerle, dehşete kapılmış gözlerle ve boğazımızda bir takım hırıltıları bastırmaya çalışarak anlatmıştık bu seneler önceki hadiseyi. Ve 17 gün içinde Emine Şen Yaşar ikinci kez gözaltına alınıyor. Bina önünde eylem yapmaları da engellenmiş. Bu da yasaklanmış. İşte o
AKP binası önü mü?
AKP binası önünde. Ya o da Covid yüzünden mi engellenmiş bilinmiyor. Ama adliye binasının bahçe kapısının önünde eylemlerine devam ediyorlardı. Şimdi o da devam etmiyor. Bu arada Halkların Demokratik Partisi HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu vekilliği düşürüldükten sonra mecliste adalet nöbetine başlayan ve geçen pazar gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması talimatını veren Ankara Cumhuriyet Savcısı Ersoy Yıldız'ı da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet etmişler HSK'ya. Ve suç duyurusunda bulunmuşlar Ankara Cumhuriyet Savcısı hakkında. Bu da bir yeni, bir başka gelişme. Ayrıca Gergerlioğlu'nun mecliste gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen affedersiniz, evrak ve tutanakların sahte olduğu gerekçesiyle tutanak hazırlayan polisler hakkında da suç duyurusunda bulunacağı belirtilmiş. Katmerli bir durum. Ayrıca HDP'li Gergerlioğlu kendisine ve oğlu Salih Gergerlioğlu'na çok sayıda tehdit mesajı geldiğini açıklamış. Yapılanlar göz korkutmadır demiş. Tele1'den Rojda Altıntaş'ın haberine göre şöyle demiş. Tehditler alıyorum demiş Gergerlioğlu ama ciddiye almıyorum. Oğlum son zamanlarda dikkat çekiyor. Çocuklarım içinde bana en çok benzeyen çocuğumdur. Onun da yolu insan haklarıdır. Bundan dolayı tehditler alıyor ama bunlar da sosyal medya trollerinin işleri. Kendi tedbirlerimizi alırız ama bunlar göz korkutmadır. Ve ilginç bir şey daha ifadede bulunmuş Gergerlioğlu. Adalet ve Kalkınma Partisi tabanından beni destekleyen çok insan var. Telefonla destek için arayıp HDP'li değilim, AK Partiliyim diyen insanlar oldu. Yapılan zalimliği, haksızlığı görüyorlar. İktidar partisi son derece zavallı. Namaz meselesini örtmek için ne yapacaklarını bilemiyorlar. Anadolu Ajansı'na ve TRT'ye çeşitli haberler yaptırıyorlar. Bana tanınan 10 gün sürede teslim olmayacağım ama kapıma gelip beni alırlarsa herhangi bir direniş göstermem. Cezaevine girersem de mücadelem sürecektir. Mücadele ederken son nefesimi veririm demiş. Zindanlar bizim direnişimizi durduramaz. İlk kurban ben değilim, son kurban da ben olmayacağım diye bitirmiş.
Bu şey, namaz meselesini örtmek için ne yapacaklarını bilemiyorlar demiş ya. Evet. Burada şunu kastediyor tabii. Meclis başkanı bizzat bu meseleyle ilgili, neden namaz kılmasına izin verilmedi meselesiyle ilgili. Bu namaz kılma tamamen FETÖ'cülerin bir oyunudur. Onlar yapıyorlar böyle şeyleri. Namazı alet ediyorlar diye açıklamada bulmuştu. Onu kastediyor.
Evet. Ama abdest aldıktan sonra tam namaz kılacağı sırada takip edip yüzü aşkın sayıda polis meclisi basıp grup odasında, lavaboda bastı ve pijamalarıyla namaz kılmasına izin vermeden gittiği
için. Bunlar hep FETÖ'cü oyunlarmış. Bilerek yapıyorlar. Polisi görünce namaza duruyorlar falan. Gözaltına alınmamak için gibi açıklamalarda bulunurlar. Bu arada şu da çok ilginçti. Nevroz kutlamalarında bir dizi röportaj yapılıyordu çeşitli gazetelerde. Bazı yurttaşların önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız dediğine şahit olundu Gergerlioğlu için. O da ilginç gelmişti bana.
Sorun olabilir. Peki bitmek üzere, süreyi, saati doldurmak üzereyiz. Şöyle de birkaç ilavede bulunalım. Covid-19 meselesinde dünyanın birçok yerinde 3. ve 4. dalgalar toplam vaka 16 milyonu bulmuş durumda. Toplam 126 milyon, 16 milyon nereden çıktı? Toplam ölüm sayısı da vefat sayısı da 3 milyona yaklaşıyor. Korona virüs dashboard'dan alıyoruz bunları. Ve Türkiye'de de 3. dalganın geldiğini söyleyen 28 binin üzerindeki yeni vaka sayısının yakında 2 katına çıkacağını belirten uzmanlar, hekimler var. Bilgi Üniversitesi'nden öğretim görevlisi, mimarlık tarihçisi Doktor Yavuz Sezer hayatını kaybetti 41 yaşında. Bir gün önce de annesini yine Covid-19'dan kaybetmişti. Bir de 442 öğretmenin Covid olduğu bir hafta içinde Biyanet'ten bir haber olarak karşımızda. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Eğitim Sen Başkanı Profesör Doktor Necla Kurul söylemiş. Son bir haftada 442 öğretmenin ve 324 öğrencinin Covid-19 olduğunu söylemiş.
Çok çarpıcı aslında. Çünkü 1 Mart'ta ilk öğretim seviyesi okullarında kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmişti. Bunun hani genelde şöyle söyleniyor tabii, çocuklar o kadar etkilenmiyorlar diye. Ama bu hiç etkilenmedikleri ve yayıcı olmadıkları anlamına tabii gelmiyor. Yani ve aşılamalardan söz ediliyordu öğretmenler için. Bunu da hatırlatmış zaten EğitimSen Başkanı. 80 bin köy öğretmeninin aşılandığı açıklanmıştı diyor. Fakat süreç başladı diye sevindik. Daha sonra öğrendik ki tüm toplum genelinde olduğu gibi ilçelerdeki aşılamalar da durdu. Bazı köy okullarında yapıldı ve öğretmenlerin geri kalanı, yani yüz binlercesine yapılmadı. Şimdi de durum bu. Bir haftada 442 öğretmen COVID hastası diyor.
Evet, COVID ile ilgili son birkaç noktayı söyleyelim. Dün yapılan Sağlık Bakanlığı'ndan resmi açıklamaya göre yeni vaka sayısı 28 binin üzerinde ve 157 kişi daha hayatını kaybetmiş durumda. Yani bu hesapla maalesef yapmak zorundayız. Saatte 6,5 kişiye yakın. Yani her 9 dakikada bir kişinin öldüğü. Yani Açık Gazete programının sonuna geldiğimizde 16 kişinin ölmüş olacağı gibi korkunç bir şeyle karşı karşıyayız. Bu 30 bine yaklaşan vaka sayısında göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Ahmet Uğur Savaş da şu anki gidişat önlem alınmazsa daha da üzerine çıkabilir. Günlük 50 ila 60 bin vaka görme riski olduğunu düşünüyorum demiş. Günlük 60 bin vaka görülebileceğini söylüyor. Çok önemli. Bir de ilginç, Financial Times dergisinde çıkmış bir araştırma var. John Byrne Murdoch'la Laura Pitel'in, ya da Pytel nasıl okunuyor tam bilemedim, yazısında Türkiye'deki virüsten kaynaklanan ölümlerin resmi rakamlardan %25 oranında daha fazla, daha yüksek olduğu tespit edildi deniyor analiz. İstanbul'da özellikle görülen vaka sayılarında yüksekliklerin hesabında bir hata olduğu söyleniyor. Tolga Şardan da T24'ten şunu yazmış. Ramazan'da tam kapanmaya doğru gidiliyor demiş yazısında. Malum 13 Nisan'da Ramazan ayı başlıyor. Ankara kulislerinde konuşulan bilgilere göre hükümet Ramazan ayının bir bölümünde tam kapanmaya gidecek. Yani ülkede tamamıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 2 ya da 3 hafta sürmesinin de öngörüldüğü bekleniyor diye böyle bir durum var. Şimdi burada keselim. Gerisini de saat 10 ile 10.30 arasında eklerde tekrar konuşmak üzere. Şimdi sözü sizin öneye bırakalım.
Açık Gazete.
Seyyare.
Sezin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın Sezin, merhabalar.
Günaydın, günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
Nasıl vaziyetler?
Valla enteresan bir haftayı tamamlıyoruz. Bilindiği gibi kara pazartesiyle başladık. Ekonomi ne oluyor, neler yaşıyoruz, Türkiye'de bundan sonra ne olacak vesaire gibi. Bütün bunları yaşarken pazartesi günü, cuma günü bambaşka bir tonda kapatıyoruz ilginç bir şekilde. Çünkü Bu sefer de yani Türkiye işte o pazartesi günü yatırımcıları kaybediyor. Dış yatırımcılar Türkiye'yi azarlıyorlar bir anlamda. Ve artık güven veremeyeceğini düşünerek çekiliyorlar gibi bir durum algı söz konusuydu. Ki bu yanlış değildi, doğruydu. O yüzden de zaten Türk lirasının ciddi bir değer kaybı söz konusu oldu. Fakat bu dışa kapanma ve işte Türkiye'de aynı zamanda tabii olup biten iç siyasi gelişmeler dışarıda da yankı bulacak veya dış ilişkilerini etkileyecek derken böyle olmadı. Bu sefer de tam tersi bir notta bir baktık işte Amerika ile işte Biden telefonu gelmedi ama NATO çatısı altında ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüşmesi oldu. Zaten bir kere Brüksel'de aynı çatı altına girince bu iki tarafın görüşmemesi beklenemezdi. Görüşmeseler oradan zaten çok büyük bir haberin çıkması gerekiyordu. Neden aynı toplantıya girdiler ve görüşmediler diye. Blinken'la görüşmesi de Çavuşoğlu'nun çok da öyle kötü geçen bir görüşme olmadı. Yapıcı geçtiği söyleniyor. Yani bir ilk görüşme olarak en azından taraflar bir el sıkışmış oldular. El sıkışma da yok şimdi tabii işte dirsek tokuşturuluyor malum ama. Ondan sonra ardından bir baktık Perşembe günü zaten bir baktık derken bu sürpriz değil tabii programda vardı yani biliyorduk bunu. Birkaç hafta önce Mevlüt Çavuşoğlu açıklamıştı. Wang Yi Çin Dışişleri Bakanı'nın ziyareti oldu. Ve de tam da aynı zamanda bilindiği gibi Avrupa Birliği'nin zirvesi vardı. Şimdi bir yandan Çin'le gerçekten iyi temaslar yaşanırken öte yandan da Avrupa Birliği'nden de Türkiye uzun zamandır elde edemediği bir pozitif adımı elde etti. Yani yaptırımların çıkacağını çıkmayacağını konuştuğumuz zirveden tam tersi pozitif gündem çıktı. Şimdi bu pozitif gündem lafı da boş bir laf değil. Şimdi Avrupa Birliği'nin projelerini, Avrupa Birliği'nin genel olarak politikasını yakından takip edenler bilirler. Böyle bir jargonlar yapışır. Biraz böyle iş dünyası gibi aslında. O jargonlar ondan sonra o dönemin tanımlayıcısı haline gelir. Sürekli bir şey söylersiniz o dönem işte falan filan bir kavramı kullanırsınız. Burada da pozitif gündem şimdi. Ve negatif taraf gündemi de var tabii ki ama onlar çok kullanılan böyle herkesin meraklı olduğu kelimeler. Bunlar da Avrupa Birliği'nin Dışişleri ve Güvenlik Komisyoneri Josep Borrell'in Ömer Bey'in çok güzel telaffuz ettiği Borrell'in raporu var. Orada pozitif gündem ve negatif gündem kavramsallaştırmaları geçiyor. Gerçi bir süredir var bunlar şimdi. Yani yepyeni Borrell'in attığı da şeyler değil gündeme ama yani nedir? Türkiye ile uğraşırken bir pozitif gündemle uğraşalım. Yani umut olan tarafla. Bir de negatif gündem var. Bir çok iş çıkmayacak. O taraf ikisini ayırıp uğraşalım gibi. Böyle bir yaklaşım var ve pozitif gündemde gümrük birliği konusu epeydir şeyde yoktu. Yani imkansız yani Avrupa Birliği o kısma girmez gibi konuşuluyordu. Gümrük birliği 1995'ten beri devrede biliyorsunuz. Onun güncellenmesi gerekiyor epeydir. Ve ta 2014'te Dünya Bankası da bu konuyla ilgili bir rapor hazırlamıştı. Bayağı detaylı vesaire hazırlatılmıştı daha doğrusu Dünya Bankası'na. Ve ta 2014'ten beri de bu rapor da artık kendisi de güncellenmesi gerekiyor bu arada. Ama Gümrük Birliği şimdi yeşil ışık, daha bir yeşil ışık alıyor. Eskiden kırmızı ışıktaysa şimdi sarı yeşil arası bir ışıkta. Aynı zamanda tabii ki çoktan yeşil ışık almış olan, dünya yıkılsa bir şekilde Türkiye ile güncellenecek olan göçmen anlaşması, bu göç anlaşması yani aslında Suriyeli mültecilerle ilgili olan anlaşma var. O da malum 2016'da gözlerimizin önünde imzalanmıştı ve o zamandan bu yana da Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerinin en büyük belirleyicisi olmuştu. Aralık ayında da bu anlaşmanın son kullanma tarihi doldu. Ve zaten onu muhakkak Avrupa Birliği bir şekilde güncellemek istiyor. Çünkü onların da birazcık tabii ki o dönemde negatif ajandamız, gündemimiz ağır bastığı için hiç aslında Avrupa bütçesinde de yeni 2027'ye kadar olan yeni bütçesinde de yer verilmedi Suriyeli mültecilere Türkiye'deki. Şimdi onun da biraz kurtarılması gerekiyor.
Bir peki bu Avrupa Birliği toplantısında, liderler zirvesinde, daha zirve bitmeden sonuç bildirisinin basına sızdırıldığı haberi vardı. Gazete Duvar'da da gördük, başka yerlerde. Yani Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre sonuç bildirisinde Avrupa Birliği liderleri Türkiye demokrasisindeki gerileme ve artan insan hakları ihlallerini eleştirmeye hazırlanıyor diye de bir şey var. Ama senin de belirttiğin gibi ılımlı da denebilecek bir şey. Yani Doğu Akdeniz'deki durum, sondaj faaliyetleri için işte hidrokarbon deniyor ama işte dünyayı çok daha kötü bir hale getirebileceği bilinen sondaj faaliyetlerinin, petrol, doğalgaz, özellikle gaz aramalarının ve Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yapıcı tutum takındı. Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Kıbrıs'ın çözümü konusunda bundan memnuniyet duyulduğu da aktarılıyormuş sızdırılan bilgilerde. Ortak çıkarların olduğu bazı alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazırız diyor dedikleri Avrupa Birliği'nin. Ayrıca yaptırım seçeneğinin de masada olacağı belirtiliyor diyor. Yani Türkiye'nin yapıcı tutumunun sekteye uğraması, Ankara'nın yeniden gerilimi tırmandıracak provokasyonlara girişmesi halinde denmiş. Bu seçenek de olacak. Somut kararlar da Haziran'da alınabilir deniyor. Sığınmacılara, senin de özellikle altını çizdiğin konu, sığınmacılara yardım sürecek deniyor. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından taslak sonuç bildirisine göre 2016'daki mülteci mutabakatı kapsamında Suriyeli sığınmacılar için yapılan mali yardımlar sürdürülecek. Hatta Türkiye'nin dışında Ürdün ve Lübnan'da mali yardım yapılmasının planlandığı da belirtiliyormuş Deutsche Welle'nin haberinde.
Şimdi burada tabii ki bu zaten o taraflar, evet, bir yardımlar vardı. Onlar da daha gelişecek, yani Ürdün ve aslında şeyde Lübnan'da kapsamındaydı da. Şimdi daha farklı birazcık, evet, yani Türkiye'nin tamamen pas geçilmesi artık, yani aslan payını tabii Türkiye alıyor. 6 milyar euro bir anlaşmaydı bu 2016'dan beri. Son işte yaklaşık 800 milyon eurosu Aralık ayında kontratı yapıldı. Şimdi onlar 2021'de kısmen 2022'ye çok az uzayarak sürecek. Ama yani aslında ondan sonrası ne olacak? Yani hakikaten ondan sonra açıkta kalınıyor gibi. Türkiye'de de bu ekonomik durumlar malum. Bu anlamda o konuda da yardımların altın çağı yaşandı geçti bile. Şimdiki Türkiye'nin de bütçesinin düşen, herhalde sıkışan kaynaklarıyla herhalde Avrupa'dan gelen bu paralar da nasıl kullanılıyor vesaire. Yani hep bunu sivil toplum örgütleri kullanıyorlar ve doğrudan mültecilere ulaşması için çok büyük çaba gösteriliyor. Ama şimdi işler tabii ki epey sıkışacak gibi gözüküyor orada da. Yani bu zaten ahlaki olarak çok sorunlu bir durumdu. Tamamen Suriyeli mültecilere endekslenmesi, Avrupa Birliği Türkiye ilişkisinin. Ve burada da yani tabii ki Türkiye'nin içinde olup bitenlerin bir kez daha, ama hiç belki de olmadığı kadar önemsenmediği, o defterin kapatıldığı bir noktadayız. Yani şimdi bu Temmuz'a kadar, işte Haziran var ve aynı zamanda Temmuz vurguları da vardı daha önce. Bunlar biraz şeyden kaynaklanıyor. Avrupa Birliği'nin Joe Biden'la yüz yüze geleceği zaman Temmuz. Biraz hep top Amerika'ya atılıyor. Amerika istedi de mesela işte yaptırımları gerçekleştirmedik gibi. O Reuters haberi vardı geçen hafta da üstüne konuştuğumuz. Biraz aslında tabii ki burada gerçeklik payı çok da öyle yüksek diyemeyiz. Bunlar Amerika'nın da yalanlayamayacağı haberler tutup da yok hayır biz istedik de veyahut da biz karışmadık da siz uygulamak istediğiniz yaptırımları gibi bir şey çıkacak değil. Amerika'da öyle bir çıkış yapacak değil. Fakat burada Joe Biden'ı bekliyoruz konusu Polonya ve Macaristan ilişkileri için de kullanılan bir bahane. Yani orada da yaptırım uygulamamak ve hukuk devleti kurallarını aslında onların erozyonuna karşı Avrupa Birliği'nin kendi içinde alacağı tedbirlerin uygulanması hep bekletiliyor şu an. Kendi içindeki bu dertlere çare bulamazken veyahut da onların çözümünü taca atarken Avrupa Birliği Türkiye ile evet bu anlamda hiç ilgilenmiyor diye desek yeridir. Yani çok midelerinin kaldırmayacağı tam tabiri caizse çok katlanılmaz durumlar yaşanmazsa Avrupa Birliği'nin Türkiye'de olup bitene pek karışmayacağını söyleyebiliriz. Yani bunu netçe görelim. Şimdi bu negatif gündem bölümünde işte bu Doğu Akdeniz konusu vardı ve Yunanistan'la olan tabii ki Yunanistan ve Kıbrıs aslında ile olan ilişkiler vardı. Şimdi orada da malum işte bu istikşafi ve şimdi de Ankara tarafından herhalde bu istikşafi lafının kötü anıları var. Algı yaratıyor. Hiçbir yere gitmeyeceği konusunda açık baştan. O yüzden İstişari görüşmeler söz konusu
İstişariye
Yunanistan'da.
dönüştü değil mi? Evet, Cengiz
Evet,
Aktar da Çarşamba günü
evet.
programında söylüyordu buna dönüştüğünü. Evet.
Evet, bir jargon değişikliği oldu orada da. Böyle birbirimizi etkiliyoruz aslında Avrupa Birliği ile. Yani Türkiye şey yapıyor, bakıyorsunuz böyle işte bu jargonlara, kavramlara böyle takıntı yapıyor. Biz de sanırım Avrupa Birliği'ne kasaba kurnazlığı politikalarını iyi öğretiyoruz. Çünkü işte bu biraz önce bahsettiğim topu taca atma ve Amerika'yı bekliyoruz. İşte Amerika istedi de böyle yaptık. Zaten Amerika ile ilk önce bir bakalım onların tutumu belli olsun. Geçen Aralık'ta da bunu görmüştük. Geçen Aralık'taki Avrupa Birliği zirvesinde. Halleri birazcık hakikaten Avrupa Birliği'nden beklenmeyecek tarz kasaba kurnazlığı politikaları olarak adlandırılabilir yani hedef şaşırtıp. Çünkü Reuters'ın haberinde de vardı zaten diğer kaynaklardan da bunu duyabiliyorsunuz. Yani zaten ciddi bir yaptırım hazırlığı hiç olmamış ki. Şimdi bunu bilen zaten karşı taraf Türkiye bu durumda zaten bir tedbir almaz ve bildiğini okur. Tam tersi bak ben bunu ne güzel kullanabiliyorum demek ki der. Tam da yani Türkiye'de de zaten bu düşüncede olabilecek bir iktidar anlayışı var. O zaman da tepe tepe kullanılıyor tabii şimdi. Yani burada bir yandan da baktığınızda işte yıllardır bir türlü güncellenmeyen gümrük birliği konusu birdenbire şak diye peki o zaman gümrük birliğini de güncelleyelim gibi karşımıza geliyor. Tabii işin içinde bu arada bu çok uzun zamandır gene olması gereken aslında normal şartlarda vize serbestisi konusu var. O vize serbestisi konusunda da biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin değil üye adayları herhangi bir şekilde komşuluk ilişkisi kapsamında bulunan herkes zaten bu vize serbestisini aldı. O vize serbestisinde de gidip Avrupa Birliği'nde zaten yaşayamıyorsunuz. Geziyorsunuz, geri geliyorsunuz. Sadece gezmekte birazcık daha özgürlük yaşamış oluyorsunuz. Zaten de bu pandemi şartlarında kimse öyle Avrupa Birliği'ne hadi ben gidiyorum diye gidemiyor. Yani vize serbestisi olanlar da. Şimdi bu işin içine bir de aşı pasaportlu konusu var. İyice karmaşık bir hale gelecek. Şimdi orada olsa olsa aşı pasaportunun çerçevesine girmesi Türkiye'nin ve teorik bir zaten fiili olarak uygulanmayacak bir serbestliği yaşaması evet olabilir. Bir
Evet,
turistik
şeyde
arada hava alma olarak yapabilenlerin. Ama o da yani zaten listenin üçüncü sırasında. Önce diğerleri olacak da vesaire de gibi. Ve
peki
unutmayalım.
istediniz, ben de bir şey, pardon sözünü
Tabii tabii
kestim,
söz.
yani şey, bu jargon kullanılan dil konusunda da oldukça çarpıcı bir son örnek var elimizde. Yani Dışişleri Bakanlığı bu Avrupa Birliği zirvesinin sonuç bildirgesinin sızdırılması üzerine dün akşam geç saatlerde elimize geçen bir habere göre bir tepki göstermiş, yani bir reaksiyon vermiş. O da şöyle diyor, yorumlaması hepimize kalıyor. Ben iyi çözemedim, yetmedi tecrübem. Avrupa Birliği zirvesi sonuç bildirgesi olumlu. Ama tek yönlü bakış açısıyla kaleme alındı, görüldü diyor. Bu ne demek sence? Hem olumlu hem de tek yönlü bakış açısı.
Yani bunları işte bu adımları o zaman atsınlar gibi. Yani işte zaten bunların çoktan yapılması gerekiyordu. O da aslında doğru. Ve yani aslında baktığınızda bunlar yani Türkiye'ye verilecek çok büyük öyle uçuk kaçık aman tanrım bak bunu da verdiler gibi şeyler değil. Fakat ilişkilerde şimdi hangi tarafın hangi yaptığı yanlıştan başlayalım ki bugüne kadar gelelim ve o yanlışlarda yani o yüzden böyle oldu da bilmem ne de vesaire. Bunların dediğim gibi zaten olması gerekiyordu. Yani olması gerekenlerin oldurulması da evet baktığınızda bir aslında kazanç değil. Ama öte yandan da dediğim gibi hiç artık lafı bile geçmeyen Gümrük Birliği'nin ciddi bir şekilde şimdi ya daha birkaç hafta önce en Avrupa Birliği iddialı uzmanlarının bile böyle bir şey mümkün değil. Avrupa'da böyle bir niyet kesinlikle yok dediği şeyin şimdi gündeme olması baktığınızda başarıdır bir yandan. Bir yandan da evet dediğim gibi zaten çoktan olmalı olduğu için de bir aynı şeyin içinde dönüp dolanmaktır. Bu arada Yunanistan'la ilgili olacak gündemimizde işte 14 Mart'ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'ye geliyor olacak. Sonunda komşumuzun Dışişleri Bakanı'nın da bu anlamda Türkiye'ye sonunda geliyor olması çok büyük bir olay olmaması lazım. Ama öte yandan da büyük bir olay çünkü arada yaşananlar nedeniyle, arada yaşanan maalesef işte şeyler nedeniyle, neredeyse savaşılacak olması nedeniyle ve onun ötesinde de 27-29 Nisan'da da Birleşmiş Milletler Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ın iki tarafını bir araya getiriyor. Orada da barış görüşmeleri yaşanacak. Yani barış görüşmeleri derken tabii Doğu Akdeniz meselesiyle ilgili Kıbrıs meselesini derin sorunu var tabii o da var ama şimdi Kıbrıs meselesinin üstüne eklenen Doğu Akdeniz meselesi önce çözülecek ki bir de o zaten yıllar yıllardır 10 yıllardır çözülmemiş asırlık neredeyse çınar haline gelecek olan bu gidişle Kıbrıs sorunu da gündeme gelebilsin. Evet. Dolayısıyla böyle enteresan bir dönemindeydik hakikaten de Türkiye dışişlerinin ve bir anlamda işte Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke diye düşünüyor insan gerçekten her şeye rağmen çok güçlü. Şimdi bu bir gün Amerika bir gün Çin ve diğer işte aynı Çin'le de görüşürken bir anlamda Avrupa Birliği'yle de bir gündem. Ki yani bir pozitif gündem hakikaten de kendi çapında bütün bunlar, bütün bu görüşmelerde olan gerçekleştirmek kolay değil. Ama bu Türkiye'nin kendi gücünün aslında eseri ve nasıl ve ne şekilde normal, başarılı bir yönetimde kullanılabilirdi diye bir de düşünün. Bugün işte Alaska'da malum işte görüşmeler gerçekleştirdiler Çin ve Amerika ve ondan sonra da Çin'de hemen akabinde Çin ve Rusya'nın görüşmeleri oldu. Şimdi bu büyük dünya belirleyici güçleri arasında Türkiye hatta bir tür Rusya ile olması bunu oynaması zor ama Çin ve Amerika arasında bir aslında müzakere köprüsü bile olabilirdi. Şimdi bu uçuk şeyi nereden söylüyorsun diyeceksiniz. İklim krizi mesela çok ciddi bir mesele ve Amerika ve Çin hiç olmazsa iklim krizi konusunda beraber çalışabilecekler. Dünyanın öyle bir noktasındayız ki tabii ki bu bütün bu iki büyük gücü de sonuna kadar eleştirirsiniz. Ama bir şekilde beraber çalışmaları ve devlet gücünü kullanarak bu işin üstüne gitmeleri lazım. Ve bunun gerçekleştirebilecekler belki ve burada mesela Türkiye'de iklim krizini öncelemiş bambaşka bizim şu an hayal gücümüzü zorlayalım çok çılgın bir ülke hakikaten olsa hayallerimizin ötesinde, orada mesela çok başka roller oynayabilirdi. Avrupa Birliği'ne karşı bu mesela bütün ilişkilerde belirleyici bambaşka bir şey olabilirdi. Mülteci krizi değil konu, iklim krizi olabilirdi iki tarafın görüşmelerinde. Çok bambaşka noktada herhalde hepimizin hayatları hem ekonomik hem refah hem haklar ve özgürlükler bakımından olurdu. Ama hala Türkiye'nin işte o gücünün bir şekilde ekmeği yenebiliyor. Farklı biçimlerde oluyor gerçi bu. O tarafları birbirine karşı oynama, işte oradan onu alırım, buradan bunu bilmem ne koyarım falan filan gibi. Ve aynı zamanda iç politikada da ve iç Türkiye'nin içinde de gene sıkıntılı bir döneme girilmesi bir yandan. Ve öte yandan da işte bu sefer dış ilişkilerin düzelmesi. Zaten öyle bir aslında tahterevalli gibi bir durum var. Dışarıda bir işte böyle işler bozuluyor ve savaşacak mıyız, ne olacak, o mu olacak falan filan gibi böyle sert bir dönem yaşıyorsunuz. Sonra bu sefer tahterevalli aşağı iniyor, iç politikaya sıra geliyor. Bu sefer dış ilişkiler düzeliyor gibi. Böylece.
Yani hassas bir tahterevalli oyunu oynamaya devam edeceğimiz anlaşılıyor. Biraz baş döndürücü olabiliyor. Hafif de mide bulandırıcı ama olsun. İne çıka, in kayık, çık kayık.
Düşe kalka.
Düşe kalka. Evet, gideceğiz yani, herhalde.
Evet, tabii bu haftanın başı tabii ki o düşe kalka ve kör topal gidişlerin de, o da ayrımcı bir laf tabii, kör topal lafı da, ama neyse bu arada affolalım. Şimdi bir şekilde yani yuvarlanıp gidip gitme halinden nasıl kurtulabilir Türkiye artık, kurtulmak değil tam tersi yani onu dahi yapamayacak mı acaba düşüncesine ve noktasına geldik. Fakat bir şekilde işte bu haftayı da gene yuvarlanarak işte bir şekilde idare ederek tamamladık. Bakalım tabii gelecek haftalarda ne olacak, bunu bilemiyoruz. Evet. Bu arada benim kucağımda da ağlayan bir bebek köpek var.
Evet, ona artık dönebiliriz. Bir hoş bir konu daha vardı konuşabilecek. Evet. Evet, gelecek hafta konuşuruz onu.
Tabii ki. Hoş sürprizi çok... gelecek haftaya saklayalım. Şimdi o zaman tamam şey olsun. Haftaya da bizi izleyin ki bu sefer gerçekten hoş bir tane haberimiz var size sakladığımız. Onu ballandıra
anlatalım. Peki.
Nasıl gelecek hafta bize çok güzel Türkiye haberleri getirip de şey yapacağını zannetmiyorum. Haber getirmese keşke de, böyle bir sakin bir hafta geçirsek ama neyse.
Neyse. Peki, çok teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Gazete.
Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp, merhaba.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Evet, bugün ana konu olarak futbol. Uzun süredir tam futbol ağırlıklı bir spor programı yapamıyorduk ama Türkiye-Hollanda maçı üzerinden milli takımı futbolda konuşabiliriz herhalde.
Evet, öyle yapalım. Çünkü en azından skor olarak görkemli bir galibiyet. Yani 4-2, Hollanda gibi ekol bir ülkeyi 4-2 yenmek gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Yani çok sık yapabildiği bir, sık alabildiği bir sonuç değil Türkiye'nin. Herhalde 2 yıl mı oldu? 2-0'lık Fransa galibiyeti vardı. O da tabii çok çarpıcıydı. Onunla birlikte son dönemdeki en en çarpıcı sonucu Türk milli takımının aldığı. Hollanda'yı 3-0 yenmişti Türkiye, bir de herhalde 5 sene mi oldu? Euro 2016 elemelerinde. Evet, 5 sene de geçmiş herhalde. 5,5 sene olmuş muhtemelen. 3-0'lık bir galibiyet daha vardı, galiba Konya'daydı. Onunla birlikte Hollanda'ya karşı alınan böyle ikinci büyük galibiyet. Yani hem Türkiye'nin yine alışılmışın dışında fırsatçı oyunun payı vardı bunda, bu skorda açıkçası. Çünkü hani şimdi şeye bakıyorum, gol girişimi sayılarına bakıyorum iki takımın. Türkiye'nin hani kaleye attığı şut sayısı 7 ama 4 gol bulmuş. Hollanda sanıyorum 15 şut atmış ama 2 golü var sadece. Yani maçın büyük bölümünde de zaten top biraz da skora yönelik oldu tabii. Türkiye erken öne geçince topu Hollanda'ya bırakmayı tercih etti. Bu sayede de Hollanda topa daha fazla sahip oldu ama goller Türkiye'den geldi açıkçası. Zaten 3 gol yani pek çalışmadığım bir şekilde ceza dışında. Yani Burak Yılmaz'ın ilk golü, 3. gol, zaten 2. gol penaltı. Hakan Çalhanoğlu'nun çok güzel 3. golü ve Burak Yılmaz'ın frikik golü de ceza dışındandı, 4. gol. 3 ceza dışı golü. Yani ceza dışından işte bir pozisyonu falan var Türkiye'nin herhalde. Biraz erken golü olduktan sonra akıllı olduğunu, oynadığını söyleyebiliriz Türkiye'nin. Hani tabii Dünya Kupası elemelerine böyle bir galibiyetle başlamak büyük moral. Bence biraz tabii Şenol Güneş stratejiyi iyi kurmuş. Erken öne geçince de onu uygulamayı başarabildi. Hollanda'nın kötü bir döneminde olmasının da payı var herhalde. Yani bir kişi daha söylemiş, tamam Türkiye iyi oynadı, en azından gerektiği gibi oynadı ama herhalde bu kadar kötü bir Hollanda'ydı en azından. Ben pek yani oyun değil, sadece oyuncu kalitesi olarak da bu kadar zayıf bir Hollanda'yı uzun süredir hatırlamıyoruz. Yani 3-4 yıldır aslında iyi değil Hollanda. Sadece bu yıl özel değil. Yani 2016-17'den sonra hatta üst üste iki turnuvaya zaten katılamadılar. Hem Euro 2016 hem 2018 Dünya Kupası'nda yoktu Hollanda. Çok sık başlarına gelen bir durum değil. Yani arada bir turnuvaya katılmama olur ama 1980'lerin başından beri pek yaşadıkları bir durum değildi. Herhalde o 40 yıl öncesine benzeyen bir, şu anda bence şey krizindeler, yetenek krizindeler. En son herhalde şey olmuştu işte, Cruyff kuşağından böyle Van Basten'lere geçerken falan böyle bir durum olmuştu. Hollanda'nın başına gelmişti. Biraz böyle bir yetenek eksikliği. Şimdi öyle bir durum var yani. İşte 10 yıl önceki kadroyla falan bile kıyaslayınca bayağı zayıf bir kadro yani. Bunu açık açık söylemek lazım. Yani Hollanda'nın mesela hep iyi golcüleri, santrforları olur. Öyle birisi yok. Biraz mecburen orada Depay'ı oynatıyorlar, Lyon'da oynayan oyuncuyu. Alıştığımız o ekol Hollanda'nın altında bir Hollanda olduğunu da söylemek lazım. Türkiye ise yani şöyle bir kuşak yakalamıştı. İşte herhalde sahaya çıkan 11'in 7'si Türkiye'den Avrupa'ya gitmiş oyunculardı. Türkiye'de yetişmiş ama sonra Avrupa'daki işte İngiltere'deki, Fransa'daki takımlarda oynayan oyuncular. Mesela Lille takımında oynayan 3 oyuncu vardı. İlk 11'de Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz. Bunun yanında hani Avrupa'da yetişmiş, Almanya'da yetişmiş ve zaten hep Avrupa'da oynayan oyuncular vardı. Yani Türkiye'de yetişmiş ve Türkiye'de oynayan herhalde bir kaleci Uğurcan'la Ozan Tufan vardı galiba, yanılmıyorsam. Hani Türkiye'de yetişmiş ve Türkiye Ligi'nde oynayan sadece. Yani yeni son dönemin zaten eğilimi bu. Hani Avrupa'da üst düzey liglerde oynayıp orada seviyesini daha da yukarı çıkaran oyuncular, özellikle savunma oyuncularının katkısını ve etkisini görüyoruz. Burak Yılmaz'ın da tabii 35,5 hatta 36 olacak bu yıl. Yani 36'ya doğru adım adım ilerlerken hala çok büyük bir golcü olduğunu da belirtmemiz lazım. Yani sanıyorum son Kenan Embolo'nun sakat geçirdi o. Fazla oynayamadı Fransa Ligi'nde. Ama işte Fransa Ligi'ndeki ilk kez attığı gollerle bile gol krallığında üst sıralarda zaten. Türkiye Ligi'nde de biliyoruz işte. İki kez gol krallığı var. Yani hangi takıma giderse gitsin o gol katkısını vermiş bir isim. Sağlıklı olduğu sürece işte, Türk milli takımı tarihinin de en fazla gol atan ikinci oyuncusu zaten. Galiba 27 gol oldu yanılmıyorsam. Bu attığı 3 golle beraber. Yani her fırsatta eğer dediğim gibi sağlıklıysa mutlaka katkısını veriyor. Zaten attığı goller bir ceza dışı, bir penaltı, bir frikik. Her türlü gol attı yani Hollanda'ya karşı da. Şimdi bu tabii moral verici bir başlangıç. En başta da söylediğim gibi bu grupta Hollanda'nın yanı sıra Türkiye'nin diğer büyük bir rakibi olarak da Norveç vardı. Norveç var daha doğrusu. Hatta cumartesi günü Türkiye Norveç'te oynayacak. Yani başlangıç aslında iki büyük rakiple gruptaki. Bunun dışında Cebel Tarık, Letonya ve Karadağ var. Norveç maçı da bu Covid önlemleri sebebiyle Norveç'te değil. Malaga'da oynayacak, İspanya'da.
Öyle mi?
Norveç-Türkiye maçı. Yani Norveç'in sahasındaki maç, Norveç'in ev sahibi olduğu maç şeyde değil. Norveç'te oynanmıyor. Onların talebiyle oldu herhalde. İspanya'da oynanacak. Bu da Türkiye'nin yani zaten seyircisi şu andaki maçlar ama bu da Türkiye'nin açıkçası işine gelen bir durum. Yani bir hatta iklim belki hava koşulları da Türkiye'nin lehine olur. Olabilir diye düşünüyorum. Yani Norveç herhalde şu an hala daha soğuktur. Yani oradan da alınacak bir sonuç. Gerçekten moral veren iyi bir başlangıç olacak bir şey için. Türkiye için. Çünkü hatırlayalım zaten Türkiye tarihinde iki kez gidebildi Dünya Kupası'na. Biri 1954, öbürü de 2002. 2002'de de dünya üçüncüsü olmuştu. Ondan sonra hiçbir Dünya Kupası'na katılamadı Türkiye. Yani bunda tabii işte Avrupa kontenjanının sınırlı olmasının da biraz payı var. Ama işte Türkiye'nin istikrarsız çizdiği istikrarsız tablonun da bir payı olduğunu hatırlatmamız lazım açıkçası.
Bu Cebeli şimdi, Tarık bir bağımsız bir ülke
değil.
Değil ama bu şekilde yer alıyor öyle mi?
Evet, bu bir tartışmalı durumda aslında. Türkiye ilk defa Cebeli Tarık'la aynı gruba düştü. Şimdi Cebeli Tarık uzun yıllar aslında bir onların kendi tabii elbette çabaları vardı buralara girmek için. Uzun yıllar çabaladılar. UEFA üyesi, FIFA ve UEFA üyesi olabilmek için. Tabii İspanya buna engel oluyordu. İspanya'nın işte bir Birleşik Krallık'la böyle bir egemenlik sorunu vardı. Malum Cebeli Tarık yani İber Yarımadası'nın en güneyinde sadece İspanya'ya komşu minik böyle bir ülkecik kayalık diyeceğim bir yer yani ama şeyleri egemenlik hakları İngiltere'ye ait, Birleşik Krallığa ait. Sonunda Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne gitti ve oradan olumlu bir karar çıkardı. Pek fazla Avrupa'da destek bulamıyor. O karar çıktıktan sonra işte önce FIFA'ya sonra da UEFA'ya üye oldu Cebeli Tarık ve herhalde neredeyse 10 yıla yakın oldu. Bir sürü eleme grubunda oynadılar. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ama Türkiye ile denk gelmemişlerdi o tarihten beri. Şimdi ilk defa karşı karşıya gelecekler ve işte ilk maçlarında da Norveç'e 3-0 yenildiler. Valla son herhalde bir önceki eleme olması lazım. Ufak ufak da kendilerini sanki gösteriyorlar. Yani böyle genelde hani şey alan yenilgiler alan bir takım ama işte kendi çapındaki takımlara karşı galibiyet falan almayı başardılar. Yani işte o küçükler var ya işte San Marino, Andorra falan. O grupta böyle bir
Cebeli Tarık'ın nüfusu ne kadar?
Tabii, efendim?
Cebeli Tarık ülkesinin diyelim nüfusu ne kadar?
Gerçekten bilmiyorum.
Yani çok yüksek nüfuslu bir ülke olmasına imkan yok. Senin
yok herhalde zaten işte hani olsa olsa birkaç yüz futbolcu vardır şeyde. Hani, ülkede diye tahmin ediyorum yani çok nüfusu küçüktür, azdır diye tahmin ediyorum. Yani işte o hani bu ölçüyebilecekleri rakipler işte Andorra, San Marino, Liechtenstein, Malta falan hani o grupta biraz ön plana çıkmaya çalışıyorlar en fazla. Yaptıkları o şu anda. Yani normalde hani Türkiye'nin Cebeli Tarık iki maçta da yenmesi lazım. Peki yani eğer bu güçlü şeyle orta güçte ve güçlü rakiplerle oynarsa işte pek herhalde bir kez mi puan alabilir Cebeli Tarık çok başarılı olduğunu zannetmiyorum. İşte bu UEFA Nations League var. Uluslar Ligi. Orada kendi kategorisindeki takımlarla oynayınca hani puan almıştı, galibiyet falan almıştı da. Bu grupta puan alması çok kolay olmayacak. Bunun dışında da hani 3 iddialı takıma çelme takabilecek belki. Karadağ ve Letonya var. Türkiye'nin Letonya'yla yaklaşık 20 yıl önce kötü bir sürnüveni var. Yani 2003'te baraj maçı oynamıştı. O zamanki Euro 2004 Avrupa Şampiyonası elemelerinde. Ve Letonya Türkiye elemeyi başarmıştı çok sürpriz bir şekilde. O zaman ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmıştı hatta. Ama o zamandan beri pek iyi değil Letonya. Yani herhalde en iyi dönemini o 2000'lerin başında geçirdi. Normalde işte Norveç, Hollanda ve Türkiye arasında bir birincilik mücadelesi olması lazım. Norveç de aslında 95-2000 arası diyebiliriz. Hatta 93-2000 çok iyi geçirdi. Norveç tarihinin en dönemiydi. Tarihinde işte bir 38 Dünya Kupası var galiba. Uzun yıllar aradan sonra ilk defa Dünya Kupası'na katıldı Norveç. 94 Dünya Kupası'na. Üstelik İngiltere'yi eleyerek. Sonra 98 Dünya Kupası, 2000 Avrupa Şampiyonası. Üst üste büyük şampiyonlara katıldı. O zamandan beri yoklar. Yani 20 yılı geçmiş. Norveç hiçbir büyük şampiyonaya katılamadı. O iyi bir oyuncu kuşağı yakalamışlardı o dönemde. Şimdi tekrar bir kıpırdanma dönemi Norveç için. Bir yine daha iyi bir kuşak yakalıklarını söyleyebiliriz. Özellikle forvetteki şimdi tüm Avrupa'nın durduğu Erling Haaland 21 yaşındaki muazzam santrfor Dortmund'da oynayan ve geçen sezonu Türkiye'de Trabzonspor'da geçiren Sørloth şu an Leipzig'de oynuyor. Ayrıca yine Arsenal forması giyen Martin Odegaard gibi önemli hücum oyuncuları var. İşte bunların etkisiyle Norveç defa böyle bir umutlu bir durumda açıkçası bunu söylemek lazım.
Peki bir iki şey soracağım bu araya girerek. Tabii. Bir tanesi baktım şimdi Cebeli Tarık'ın nüfusu bir stadyumu katiyen doldurmayacak kadar düşük. Yani seyirciyle oynansaydı bile 33.718'miş 2018 sayımına göre. Yani futbolcu sayısı da herhalde 33 filandır. Yani ilginç bir şey var görünüyor çok. Tuhaf. Bir de peki bu kaç takım katılıyor şeye? Yani ilk iki takım mı gidebilecek durumda?
Yok. Birinci takım gidiyor. İşte ikinciler baraj oynayacak yine.
Baraj oynayacak. Evet.
Evet. Çünkü Avrupa'nın yani bir sonraki kupada takım sayısı artacaktı. Şimdi 32'de 14 mi 15 mi? Avrupa'nın kontenjanı yani 16 bile değil. İşte grup birincileri ikinciler arasında bir playoff baraj maçı oynanacak yine. Yani hani o hiç o onunla uğraşmamak için birinci olmak lazım böyle bir grupta. Yani her grup için tabii bu geçerli. Bu da kolay değil yani Türkiye galiba tarihinde bir kez işte bu Euro 2020 elemelerinde herhalde grup birincisi olabildi. Onun dışında grup birinciliği yok bildiğim kadarıyla. Yani hiç. Hep ikinci olarak gitti yani. Ya da baraj maçı oynayarak gitti böyle büyük turnuvalara. Kolay olmayacak. Yani başlangıç iyi ama hani kolay olmayacak elbette. Birinci olmak. Sadece hani ilk maçın ve eldeki kadronun umut verdiğini söyleyebiliriz. Yani Türkiye şöyle oluyor. Bu işte Fransa galibiyeti de o 2,5 yıl önceki Fransa galibiyeti de göstermişti. İşte bu Hollanda galibiyeti. Bu kapanan büyük takımlara karşı daha iyi oynuyor. Ama küçüklere karşı zorlanabiliyor yani. Mesela o yine Euro 2020 elemelerinde Andorra maçı mesela 1-0 kazanabilmişti. İşte Avrupa'nın en küçüklerinden. Tamam maçın sonlarında yani maç biterken atılan bir golle 1-0 kazanabilmişti. Yenebilmişti Andorra'yı. Yani rövanşını da zorlukla 2-0 kazandılar. Hani küçüklere karşı biraz daha fazla zorlanabiliyor. Çünkü işte dediğim gibi hücumda biraz organizasyon sıkıntısı var. Bu aslında bugün Türkiye'nin değil birçok takımında sorun olabilir. Herkes artık çok organize savunma yapıyor. En küçük takım bile. Eskisi gibi değil yani. Hani işte belki 25-30 yıl önce bu küçük takımlar gerçekten çok zayıftı. Onlar organize olamıyorlardı. Böyle 8-0'lık, 12-1'lik falan sonuçlara çok çok sık rastlıyorduk. Şimdi onlar bile organize oynuyorlar. Elbette işte bir Almanya, İspanya denk gelince bazen bir 6-0 falan görüyoruz. Böyle erken gol yiyince ama Cebel Tarık bile organize oynuyor bugün artık futbolu.
Evet, ilginç.
Yani eğer orada bir formül bulursa Türkiye herhalde sonuna kadar birincilik için mücadele edecektir. Dediğim gibi Norveç deplasmanı, İspanya'daki Norveç deplasmanından da iyi bir sonuç gelirse, hele bir galibiyet falan, çok öne açık olacak Türkiye'nin gerçekten. Yani çok Dünya Kupası dediğim gibi Türkiye'nin pek sık katılabildiği bir organizasyon değil yani. Futbolcu diyen insan kuşu olarak bile yani 2-3 kuşakta biz katılabiliyoruz Dünya Kupası'na. İşte 1954, 2002, yani şimdi olursa 2022 olacak. Yani hani 48 yıldır tabii, 20 yıl aradan sonra olacak.
Evet. Peki, evet, bu böyle. Futbol dışında bir de voleyboldan, kadınlar voleybolundan.
Evet ya, voleybola bir değinmek lazım. Burada zaman zaman birkaç ayda bir hatta sözünü ediyoruz. Türkiye'nin en başı, geleneksel olarak en başarılı takım sporu diye kadınlar voleybol. Yani tamam işte erkek futbolcular Dünya Kupası için oynuyorlar, milli takım falan, ama yani erkekler de kulüpler seviyesinde Türkiye başarısız. Yani arada bir böyle 3-4 yılda bir belki bir takım biraz çıkış yapıyor ama genel bilanço iyi değil. Halbuki kadınlar voleybol, milli takımı, kulüpleri iki tarafta da çok iyiler. Söylüyoruz. Şu anda da voleybolda Avrupa düzeyinde sezonun sonuna geldik ve 3 kupa var voleybolda. Şampiyonlar Ligi, Challenge Cup, bir de Sev Cup. Şimdi 3 kupada, daha doğrusu Şampiyonlar Ligi, Sev Cup, Challenge Cup güç sırasına göre. 3 yani kupada da birer Türk takımı finalde. Hatta ikisi finale oynadı bile. Biri kazandı. Biri de Şampiyonlar Ligi finalini herhalde önümüzdeki hafta oynayacak. Yani bu zaten şey, geleneksel durumu. Aşağı yukarı Türk takımlarının hani yıllarda devam ediyor. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon zaten oynanmadı biliyorsunuz. Yani daha doğrusu yarıda kaldı Covid sebebiyle bu turnuvalar.
Evet.
Ondan önceki sezon yani 2018-19 sezonu oluyor değil mi? O sezon finalde bir Türk takımı yoktu Şampiyonlar Ligi'nde. Ondan önceki herhalde 10 sezonda bir finalde Türk takımı vardı mesela Şampiyonlar Ligi'nde. 6 kez de kazandılar. Yani Avrupa'nın en başarılı ülkelerinden biri son dönemde. Yani eski Sovyetler Birliği dönemini falan çıkarırsak sonu, hatta belki son 10-12 yılın en başarılı ülkesi yani İtalyanların falan bir döneminde. Bu sezonda Vakıfbank tekrar finalde Şampiyonlar Ligi'nde. Çok açıkçası şey, diğer sporlarda çok ulaşılabilen başarılar değil bunlar ama
o değil. Evet, biraz önce futbolda
kadınlarda böyle bir
hele konuştu ve bayağı şaşırtıcı görülüyor. Hangi takım şampiyon oldu?
Hangi takım? O ilginç. 3 numaralı kupada, yani Challenge Kupası'nda Yeşilyurt Spor Kulübü şampiyon oldu.
Çok ilginç. Evet.
Yani Yeşilyurt Türkiye Ligi'nin, Türkiye Kadınlar Ligi'nin aslında köklü takımlarından bir, yıllardır vardır. Daha çok biraz yetiştirici kulüp gibi. Yani İstanbul takımı biliyorsunuz. İşte zaten semtten oluyor ismini. Yeşilyurt Spor Kulübü. Yani Türkiye Ligi'nde hep yıllardır oynarlar. Ama böyle hani tepeye oynadıklarını falan pek göremeyiz. Zaten bu Challenge Cup'ta işte normalde Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne kadınlarda 3 takım yolluyor. Sonraki Challenge, Selkap'a bir takım yolluyor. Lig 4.sü gibi diyelim. İşte lig 5.sü 6.sü olan takım bir önceki sezon. Onlar da Challenge Cup'a gidiyorlar. Bu sezon Türk Hava Yolları'yla Yeşilyurt vardı. Hatta birbirlerine oynadılar yarı finalde. Ve Yeşilyurt da yarı finalde Romanya'nın Alba Black takımıyla oynadı. Yani hem finalde çift maç usulü oynanıyordu. Zaten ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanmışlardı. Bu hafta revanşı da çarşamba günü 3-0 kazanarak kupayı kazandılar ilk defa. Yani bu kupayı daha önce kazanan başka Türk takımları var. Hatta şunu söylemek lazım. Yani şeyi söyleyince durumu anlayacaksınız. Son yıllarda yani son dönemde kupayı kazanan takımlar arasında mesela ya da final oynayan takımlar arasında mesela Trabzon İdman Ocağı var. Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor var. Bursa Büyükşehir Belediyesi sanıyorum iki kez kazandı bu kupayı. Yani Türkiye Ligi'nin en dal takımlarından bahsetmiyorum ama onlar zaten bu kupada oynamıyorlar, bu 3 numaralı kupada hiçbir zaman. Yani Vakıfbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı hiç oynamadıkları bir kupa bu. Hatta Galatasaray bile genelde Türkiye'nin 4 numarası diyebiliriz. Onlar bile işte 2 numaralı kupa olan Sev Cup'ta oynuyorlar. Bu Challenge Cup'ta dediğim gibi diğer işte lig 5.sü 6.sü olan takımlar ama onlar hep finale yakın olmuşlar yani. İşte hatta son dönemde bu 3. şampiyonluk Yeşilyurt'tan gelen. Yani ligin genel kalitesini anlatmak için de iyi. Tabii bu dediğim gibi en iyi kupa değil, 3 numaralı kupa. İşte İtalyan takımları, Rus takımları mesela bu kupayı oynamıyorlar. Ama bu arada Sev Cup'ta 2 numaralı kupada da Galatasaray finali oynadı. Onlar 2 maçı da kaybedip kupadan uzak kaldılar. Galatasaray'ın da son yıllardaki, son 5-6 yıldaki 3. finali olması lazım bu kupada. Ama Şampiyonlar Ligi'nde tabii en iddialı takımların olduğu işte. İtalyanların, Rusların olduğu kupada Vakıfbank bir kez daha finalde. Ki ilk maçı yarı final, işte orada sistem değişti birkaç yıldır. Eskiden böyle bir dörtlü final gibi oynanıyor. Yani çeyrek finalden sonra dört takım bir şehirde. Cumartesi günü yarı finaller, pazar final şeklinde oynuyordu. Şimdi sistem değişti. Herhalde bir 4 sezon falan oldu. Yani yarı finalleri içeride dışarıda deplasman ev sahibi olarak 2 maç şeklinde oynuyorlar. Sonra final maçı bir şekilde oynanıyor. Yani tarafsız bir şekilde. Vakıfbank İstanbul'da 3-2 kaybetmesine rağmen geçen hafta, bu hafta İtalya'da 3-0 kazandı ve bir kez daha finale yükseldi. Hani İstanbul'da kaybettikten sonra hani bu sonucu almak gerçekten
evet, çarpıcı
bir ekstra, şey. Ekstra.
Peki Vakıfbank'ın şansı finalde ne olabilir?
Şöyle şimdi karşıdaki İtalyan takımı gerçekten çok güçlü. Hatta işte geçen sene bu kupa oynanmadı. Şey yüzüne, daha doğrusu işte herhalde grup aşamasını geçtikten sonra yarıda kaldı şeyler. Maçlar ama önceki sezon yani 2018-19 sezonunda bu İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novare, onlar kazanmıştı ve Vakıfbank'ın finaldeki rakibi. Son herhalde 2-3 yılın en iyi İtalyan takımı. Açıkça söylemek lazım. Galiba 2019'un sonundan beri de hiçbir resim maçta yenilmediler. Zaten 2020'nin bir kısmında ara verildi ama yani ne İtalya'da ne Avrupa'da yenilmiş bir takım değil. Galiba 53 maçlık bir yenilmezlik serileri var. Bunu söylemek lazım. Çok hani formda bir takım olduğu bir yani uzun çok iyi bir süreç yakalamış bir takım olduğu belli açıkçası. Bu yani final tabii yarı finalden daha zor olacak. Ama Vakıfbank'ın da yani burada acayip bir tecrübesi var. Yani 2011'de, 2013'te sonra, 2017'de ve 2018'de 4 kez Avrupa şampiyonu oldular. 4 kez kazandılar.
Evet, yabana atılmaz yani, evet. Eskiden biz eskilerin söylediği namağlup giden İtalyan takımı karşısında bile Vakıfbank'ın şansının da hiç olmadığını söyleyemeyiz.
Ya bu arada bu herhalde sadece kadınlar voleybol açısından, dünya voleybolunda bu konudaki dünya rekoru Vakıfbank'a ait. Hatta Guinness Rekorlar kitabındalar. 2014 yılı olması lazım. Tam tüm bir takvim yılını böyle, tabii Covid falan da yok o zaman, yenilgisiz geçirdiler. Herhalde yani 2013 sonuyla 2015'in başına kadar 72 maçlık bir yenilmezlik serileri var. Yani evet, Türkiye müthiş. Kupası, Türkiye Ligi, Şampiyonlar Ligi, işte ne oynarlarsa arda arda 72 maç yenilmediler. Yani o seri de Türkiye Ligi'nde bitti zaten. Yani bir Türk takımıyla oynarken herhalde ya Fenerbahçe ya da Eczacıbaşı yenmişti. Guinness Rekorlar kitabına girdiler. O sayede yani o 72 maçlık seriyle. Bilmiyorum şimdi bu İtalyan takımı Novara oraya o rekora gidebilir. Onu durduracak takımda, rekorunu koruyacak takımda şey olabilir yani. Vakıfbank olabilir kendi
Vakıfbank, rekorunu koruyacak. Evet. Bu açıdan daha da büyük bir challenge oluyor. Evet. Ne zaman oynanıyor? Bu, onu da söyleyip bitirebiliriz herhalde programı.
Şimdi bu hafta yarı finali vardı da finalin tarihini şeyini göremedim. Dediğim gibi şimdi bir yandan ona bakıyorum.
Yani çok uzak bir gelecekte olmasa gerekir diye düşünüyorum.
1 Mayıs'ta.
1 Mayıs'ta.
Evet, işte orada biraz sistem değişti. Erkek ve kadın finallerini şeyde oynatıyorlar. Böyle aynı hafta sonu oynatıyorlar artık. Böyle bir süper final diye bir şey yapıyorlar. Final 1 Mayıs'ta. Yani evet, bir 5 haftalık bir ara var aslında. Bugünle final arasında.
Var, evet. Peki, o zaman başka eklemek istediğim bir şey var mı Alp? Yoksa bitirebiliriz herhalde.
Evet, bu haftalık yok. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
İyi yayınlar.
Alp Ulagay'la Spor.
Saat tam 10 ve bir ikinci saatin de sonuna gelmiş oluyoruz ama elimizde özellikle hafta sonlarına giderken cuma günleri epey birikmiş haber ve yorumlar da olabiliyor. Onların da bir kısmını daha değerlendirmek üzere son yarım saati de alacağız. Bir aradan sonra tekrar beraber olacağız sizinle.
Açık Gazete.
Burcu Yıldız'dan Bahar Oldu şarkısını dinledik. Saat 10'u 7 dakika geçiyor. Açık Radyo'dasınız. 95.0 ve açıkradyo.com.tr ve onun Açık Gazetesi'nde devam ediyoruz programa. Oya ve Burak Güç'e de çok teşekkür ederiz, destekçilerimize. Bu Burcu Yıldız'ın Bahar Oldu şarkısı bütün hafta boyunca az da olsa her gün bir tane çalabildiğimiz bahar şarkılarından sonuncusu oluyor. Didem Gençtürk arkadaşımız bunları bizim için seçti ve derledi. Gomidas Vardabet'in Ermenice, Kürtçe ve Türkçe derlemelerini yeniden yorumlandığı Yer Karan projesi albümünden bir kayıttı bu. Ve müzikolog Gomidas'ın Takuhi Hıdıryan'dan derlediği bir parça. Türkü Eveç Arak diye geçiyor, ya da Eviç Türkü Irak diye geçiyor. Kaydedilmiş parçanın Kütahya'da Gomidas'ın ailesini ziyarete gittiği dönemde derlendiği tahmin ediliyor. Bunu da belirtelim. Ve şimdi programın geri kalan kısmındaki haberlerimize ve yorumlarımıza geçelim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul Sözleşmesi uygulansın, kadınlar yaşasın sloganıyla İstanbul Sözleşmesi dayanışma ağının kurulduğunu duyuruyor. Yani İstanbul Sözleşmesi ihtiyacın da ötesinde bir zorunluluktur demiş Kaftancıoğlu. Tek adam yine sözünden döndü demiş. Sözünün arkasında duramadı. İktidar İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırarak biz kadınları daha da güvencesiz bıraktı, hukuksuz bıraktı. Tek adamlara karşı ben İstanbul Sözleşmesi kadın koordinasyon ağına hepinizi ve sizlerin aracılığıyla sesimizin gittiği herkesi davet ediyorum diyor. Ve İstanbul Sözleşmesi'ne son verilmesi kararından sonra kadınların bu sözleşmeden daha fazla haberdar olduklarını da sözlerine eklemiş. İlginç aslında. 3 Mart'taki araştırmada biliyorum diyenlerin oranı %50,5'muş. Sözleşmeyi duydum ama bilmiyorum diyenlerin oranı %23,2 idi. Bilmediğini ifade edenlerde %26'dan fazlaymış. 23 Mart tarihli araştırmada aynı soruya verilen yanıtlarda ise anlamlı bir fark varmış. Daha 20 gün önce bilenlerin oranı 50,5'tan 23 Mart'ta bilinirlik oranı %75,3'e yükselmiş. Her şerden bir hayır çıkar dedikleri bu olsa gerek diyor Canan Kaftancıoğlu da. Bildiğiniz üzere uzun bir süredir iktidar İstanbul Sözleşmesi'ne dair adeta bir karalama kampanyası yürütüyor. Yürütmekte bütün propaganda aygıtlarıyla aşırılık veya marjinallikle ilişkilendirmeye çalışmaktalar. Bu kara propagandanın toplumda ne kadar karşılık bulduğunu anlamaya çalıştık ve sonuçlara baktığımızda İstanbul Sözleşmesi'ni kadına şiddeti engelleyen ve kadın haklarını savunan bir sözleşme olarak görenlerin oranı %82,5. Toplumun genel ahlakına uygun olmayan bir sözleşme olarak görenlerin oranı yalnızca %17,5'tur diyor. Cumhur İttifakı'na oy veren kadınların %68,2'si sözleşmeyi olumlu gören ifadeyi destekliyor. Yani özetle bu rakamlar bize göstermektedir ki iktidar demiş Canan Kaftancıoğlu kendine oy vermiş kadın seçmenle ters düşmekte ve desteğini alamamaktadır onun. Çünkü bu toplumun vicdanı hükümetin kara propagandasından büyüktür. İşte biz bu toplumun vicdanına inanıyor, güveniyoruz diyor. Ve Türkiye'de kadınların en sık karşılaştığı sorunları da şöyle sıralamış araştırmaya göre. Büyük çoğunlukla şiddet, yani %89,5, %90'a yakın. %84 taciz, %72 de aile baskısı. Sonra da erken yaşta evlilik, aynı işte erkeklere göre düşük ücretlerle çalıştırılma gibi durumlar izliyor. Ve bir de çok net bazı kadınların hayatının, biz kadınların hayatının nasıl bir kabusa çevrildiğini de açıkça gösteriyor araştırma diyor. Özellikle İstanbullu kadınların. Gece sokakta yürürken kendini güvende hisseden kadınların oranı sadece %7,3, %10'un bir altında. Bu şehirdeki biz kadınlar gece sokakta yürümekten korkuyoruz. Bu korkunun altında ölüm, tecavüz, taciz tehdidi var. Bunlar kadar kötü bir tehdit daha var. Sadece gece sokakta yürüyor olmalarının bu suçları haklı çıkarabileceğini düşünen bir düzen demiş. Önemli özgürlük problemleri var ve İstanbullu kadınların sadece %23,2'si Türkiye'de bir kadın olarak yaşamaktan memnunmuş. Yani dörtte birinden az bir sonuç çıkıyor. İşte böyle.
Bir yandan kadınların mücadelesi de devam ediyor. Biraz Kaftancıoğlu da zaten bundan bahsetmiş. İstanbul'da bir İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının geri çekilmesi için platform kurulmuştu ve her gün bir tür sürekli mücadele aslında ilan ettiler. Her gün çeşitli ilçelerde İstanbul özelinde eylemler yapıyorlar. Diğer illerde de gerçekleşiyor. Dün de bu eylemler devam etti. Bir de her akşam saat 21'de balkonlardan, camlardan ıslıklarıyla tencere tava çalarak protesto eylemleri gerçekleştiriliyor. Bu da dün de gerçekleştirildi. Bugün de devam edecek. Bir ses kaydımız var. Dünkü eylemlerden bir tanesi, kadın eylemlerinden bir tanesi İstanbul'da Avcılar'da gerçekleşmişti. Burada onlarca kadın bir araya geldi ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini söylediler. Şimdi onu dinleyelim.
Her türlü şiddet olayıyla ilgili ülke çapında 7 gün 24 saat çok dilli ve erişilebilir ücretsiz acil destek hizmeti sunan telefon hatlarıyla korun. Şiddete maruz kalanlar, özellikle kadın ve çocuklar için kalacak güvenli yer sağlamak üzere kolayca erişilebilen sığınaklar ile korur. İnsan hukuk etmesi devletlerin şiddeti bitirmek için toplumsal cinsiyet eşitliğini hem yasalarında hem de toplumsal yaşamda hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.
Evet, bu da İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyen kadınların gösterisinden bir, sürekli gösterisinden bir kesitti.
Eylemler devam edecek. Bugünün programında ise İstanbul'da 3 ayrı yer var. Üçü de saat 6.30'da 18.30'da gerçekleşecek. Bir tanesi Ok Meydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Sağlık Ocağı önü, bir diğeri Maltepe Meydanı, üçüncüsü ve sonuncusu ise Esenyurt Depo Kapalı Cadde'de olacak. Ama her hafta sonu artık cumartesi günleri Kadıköy'de iskele önünde büyük kadın eylemleri gerçekleşecek. Dolayısıyla yarın da cumartesi günü saat 15.00'da Kadıköy'deki Beşiktaş iskelesi önünde bir kez daha bir araya gelecek kadınlar.
Evet, bayağı ilginç bir durum bu. Peki şimdi bir de şeyden bahsedelim. Boğaziçi Üniversitesi'nin hem öğrencileri hem de akademisyenleri de epey bir süreden beri devam ettirdikleri eylemleri kesintisiz sürdürmekteler. Bir yandan da şey de var, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere darp ve gözaltı yaşandı, öyle değil mi?
Evet, yeni gelişmeler var özetle. Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde tutuklu öğrenci sayısı 3'e kadar düşmüştü aslında bu hafta, ama dün 12'ye çıkmış oldu. Bunlar henüz tutukluluk tabii kararı verilmedi sanırım, mahkemeye çıkarılıyorlar, bir kısmı serbest bırakılabiliyor gibi durumlar var. Ama dün Güney Kampüs'te toplanarak yürümeye başlayan ve Kuzey Kampüs'e gitmek isteyen öğrencilerin LGBT bayrakları taşımasına polis izin vermiyor. Yani LGBT bayrakları dediğimiz gökkuşağı bayrakları tabii. Bu tartışmada 4 öğrenci önce gözaltına alınıyor. Bu öğrenci arkadaşlarının bırakılmasını isteyen öğrenciler bu sefer Kuzey Kampüs önünde toplanıyorlar ve bunlara da polis müdahalesinde bulunuyor ve darp edilerek bu kez de 8 öğrenci daha gözaltına alındı. Böylelikle 12 öğrenci gözaltına alınmış oldu. Öğrenciler bütün bu baskılara rağmen basın açıklamaları da gerçekleştirdiler. Bunların da elimizde ses kayıtları var. Zaten sosyal medya hesaplarından, Boğaziçi Dayanışması üzerinden ve birkaç hesapları daha var böyle. Buralardan da dile getiriyorlar. Arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar Kuzey Kampüs'teyiz. Yasakları tanımıyor. Sıra arkadaşlarımızı istiyoruz. Polis, kayyum, homofobi, transfobi Boğaziçi'nden gidecek diyen herkes de dayanışmaya bekliyoruz. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız diye sloganlar da attılar. Böyle paylaşımlar da yaptı öğrenciler. Şimdi onların seslerine kulak verelim.
Siz arkadaşlarınızın peşinden gitmeyin. Kampüsü bırakın. Slogansız, bayraksız, beşli onlu dağılın. Yalnızlaşın diyor bize polis. Örgütsüzleşin diyor bize polis. Biz de burada toplu bir şekilde durarak arkadaşlarımızı bırakmadığımızı, onlarla birlikte kaderimizin ortak olduğunu tekrar ediyoruz. Asla yalnız yürümeyecekler, asla bölünmeyeceğiz. Bir aradayız, buradayız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız diyoruz.
Kayyumlar gidecek, biz kalacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız.
5 Mart. Az sonra okuyacağım şey bugün okulumuzda yaşananlara dair yaptığımız basın açıklamasıdır. Gökkuşağı bayrağı açtığı için soruşturma açılan arkadaşımıza destek olmak için Güney Kampüs'ten Kuzey Kampüs'e yürüyen 4 arkadaşımız polis tarafından ellerindeki bayraklar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Arkadaşlarımızı geri almaya çalışırken Kuzey Kampüs'e doğru polis şiddetiyle sürüldü. Bu sırada 8 arkadaşımız daha işkenceyle gözaltına alındı.
Gözaltılar!
Tutuklamalar!
Askerler gibi çıldır rahat. Kırnaklılar kuyruklamalar. Askerler gibi çıldır rahat.
Şu anda Kuzey Kampüs'te polis avukatı altındayız. 12 arkadaşımız da haksızca gözaltına tutulmaktadır. Talebimiz açıktır. Arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar hiçbir yere gitmiyoruz. Gökkuşağı yasaklanamaz. LGBT'yi artılar. Teşekkürler.
Evet, Boğaziçi'li öğrencilerin açıklamaları, protestoları, gösterileri. Burada çarpıcı olan, sorulması gereken sorulardan biri de şu herhalde. Yani tamamen gökkuşağı renklerini taşıyan bir bayrağı elinde tutan insanlara polisin müdahale edip onları gözaltına alabilmesi çok çarpıcı bir durum aslında. Yani bir de tekrar gündeme getirmekte fayda var. Çok büyük bir kapsamla, güçle açıklanmıştı insan hakları eylem planı. 9 amaç, 11 ilke, 50 hedef ve 393 faaliyet içeren ve orada bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç kimse düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz diye ilan etmişti Türkiye'ye ve bütün dünyaya. Burada bir eksiklik, izaha muhtaç bir durum var ama olacak o kadar herhalde. Bu arada Boğaziçi'li öğrenciler direnmeyi sürdüreceğiz diye çok kapsamlı bir röportaj var. Birçok mülakattan oluşan Akanda Taştekin'in Jineps da internet gazetesinde yaptığı bir şey ve Profesör Doktor Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı akademik kadro ve öğrencilerden gelen itirazların sürmesi üzerine bahar yarı yılı başlarken Boğaziçi öğrencileri yeni eğitim ve öğretim döneminde 6 tutuklu arkadaşları için 6 günlük boykotla gireceklerini duyurmuşlardı. Biz de bunu yansıtmıştık size.
Ve 22, direniş festivali.
Direniş festivali, evet. İlk günü de 22 Mart'ta 3 öğrenci ev hapsi kararıyla tahliye edilirken 3 öğrencinin tutukluğu uzatılmıştı. Şimdi yenileri de ekleniyor. Bu Akanda Taştekin'in yaptığı kapsamlı mülakatta öğrenciler, mülakat dizisinde diyeyim, konuşuyorlar. Biz değil, bu sisteme uyanlar vazgeçecek diyor bir kısmı. Yani öğretim üyeleri de var aralarında. Yani kapsamlı bir röportaj var. Dileyen, ilgilenen dinleyicilerimiz Jineps'ten bunu görebilirler.
Bu aslında dünkü olayların öncesinde yapılmış bir röportajdı. O nedenle 3 öğrencinin sadece tutuklu olduğu, evet, haberi vardı o dönemde. Dün 12 deniyordu ama şimdi Boğaziçi Dayanışması'nın mesajına bakıyorum. Çünkü bu 12'si Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerdi. Daha sonra bir de Boğaziçi öğrencileri dayanışma eylemleri oldu. Sanırım orada da gözaltına alınmış olanlar var ki şöyle bir açıklama var şimdi. Yeni bir paylaşım bu. Dün gözaltına alınan ve bugün savcılığa sevk edilecek 24 arkadaşımız için diyorlar. 24 arkadaşımız için saat 14'te Çağlayan Adliyesi önünde buluşuyoruz. Bir arkadaşımız daha vermemek için herkesi Çağlayan'ı bekliyoruz diye bir paylaşımda bulunmuşlar öğrenciler. Bütün bu olaylar aslında şöyle başladığında hatırlatmakta fayda var. Daha önceki eylemler sırasında öğrencilerden bir tanesi gökkuşağı bayrağı açmıştı. Bu öğrenci hakkında Melih Bulu tarafından bir disiplin soruşturması başlatılıyor. Dün disiplin soruşturması başlatılan öğrenci arkadaşları dayanışmak için öğrenciler buluşup yürüyorlardı. Bu yürüyüşe müdahalede bulundu. Yine bayrak taşıdıkları için. Daha sonra gözaltından 4 arkadaşlarının geri verilmesi için yürüyüş yapan öğrenciler bir kez daha müdahalede bulundu. 8 kişi daha alındı. Sonra da sanırım onlarla dayanışan öğrencilere başka Boğaziçi dışından gelenlere müdahalede bulunmuş. Bir de orada insanlar gözaltına alınmışlar.
Evet, trajik biraz komik boyutları da olan trajik bir durum.
Ama öğrenciler bu sefer bir tür şimdi işgal demeyeyim ama sürekli eylem başlattıklarını açıkladılar. Dün akşam böyle bir eylemde de bulundular. Kampüs nöbeti diyorlar. Kampüs nöbetine başladılar. Yani terk etmiyoruz Kuzey Kampüsü diyorlar. Şarkılarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla Kuzey Kampüs'te direnişimize devam ediyoruz. Arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar hiçbir yere gitmiyoruz. Kayyumlar gelecek, biz kalacağız diye paylaşımda bulundu öğrenciler.
Evet, Boğaziçi ile ilgili son bir haber vereyim. Boğaziçi Üniversitesi'nin atanmış rektörü Profesör Doktor Melih Bulu, 3 gün önce 2 göreve birden atadığı Profesör Doktor Fazıl Önder Sönmez'i bir göreve daha atamış. Böylece toplam 4 görevi oluyor aslında. Fazıl Önder Sönmez'in Biyanet'te Dilekşen'in haberi bu. Yani 5 Mart'ta rektör yardımcısı, 22 Mart'ta hem öğrenci işleri dekanı hem de burs ofisi koordinatörü olarak atadı Sönmez, Profesör Sönmez. Bugün, dün de Fen Bilimleri Enstitüsü'ne vekaleten müdür olarak atanmış. Bir de bir görsel hazırlamışlar. İşte toplamda 4 kişinin 7 görevi yürüttüklerini gösteren bir manşette hazırlamışlar. Evet, son olarak da şeyi verelim. Homofobik nefret saldırısı faili erkek tutuklandı diye bir haber var.
Evet, bu İstanbul Sözleşmesi tartışmalarında da aslında LGBT'lerin özendirildiği gerekçesiyle çıktık deniyordu resmi açıklamalar. Bu yönde biliyorsunuz ve işte şu anda da yaşandığı gibi gökkuşağı bayrağı vesaire suç kabul ediliyor. Tabii endişeli vatandaş mı diyelim bilmiyorum. Hemen kendisine vazife edinmiş bir kendisine Fırat Delikanlı diye isim bir lakap da kullanan bir kişi Instagram'dan darp ettiği bir eşcinselin fotoğraflarını paylaştı. Gerçekten çok ciddi şiddet kullanmış kendisine yönelik ve bunu açık açık Instagram'dan da paylaşmış. Daha sonra sosyal medyada bir kampanya başladı. Fırat Delikanlı tutuklansın diye. Bu kampanya ses getirdi ve dün bu paylaşım yaptıktan saatler sonra polis tarafından gözaltına alındı. Haberi geldi. Ama mahkemeye çıkarıldı mı emin değilim tabii.
Evet,
fakat şöyle de bir yönü var. Daha sonra ana akım medyada da yer aldı bu haber. Fırat Delikanlı isimli şahıs gözaltına alındı diye. Ama manşetlerde, yani haberin başlıklarında diyelim, engelli bir genci gözaltına alındı diyor. Çünkü hafif duyma sorunu varmış darp edilen kişinin. Bunu öne çıkarmışlar. Eşcinselliğini pek söz etmemişler.
Ona değinmemeyi tercih etmişler.
Yani peki, esas suçun ana sebebini söylemeyen bir gazetecilik söz konusu.
Ana akım gazetecilik. Evet. Peki bitiriyoruz. Covid şartlarına lütfen azami dikkati bir kez daha tekrarlayarak bitirelim. Öncelikle maske takmayı, mesafeyi korumayı ve de diğer temizlik, hijyen ve kapalı mekanların havalandırılmasını asla unutmadan hareket etmeyi bir kez daha rica ediyoruz sizden. Ve programı da bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.